12. Abdülmecit devrinde sosyal ekonomi. 1. Ekonomi hayatının çöküşü ve ıslahat teşebbüsleri. Çöküş sebepleri. Abdülmecit devrinde ekonomi hayatında bu devirden çok önce başlamış olan çöküş devam etmiş ve hızlanmıştır. Çöküş sebeplerinden bir kısmı Tanzimat devrine has ise de diğer bir kısmı da mazinin mirasıdır. Hepsini geçici ve temel sebepler diye iki bölüme ayırarak incelemek mümkündür. Geçici sebepler, harpler, ihtilaller ve isyanlar. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın ikinci yarısından beri Rusya, Avusturya ve Fransa'ya karşı zaman zaman savunma savaşları yapmak zorunda kalmıştı. Bu savaşlar neticesinde Osmanlı hakimiyetinde bulunan topraklardan bir kısmı elden çıktığı gibi bazı eyaletlerde kısa veya uzun bir zaman zarfında düşman istilası altında kalmıştı. Harpler süresince Osmanlı Devleti olağanüstü masraflar yapmak zorunda kaldığı gibi harp halinde bulunduğu devletlerle ekonomi münasebetlerini kesmiş ve bir kısım eyaletlerinin de istilacı düşman orduları tarafından sömürüldüğüne şahit olmuştu. Bundan başka bu savaşlarda yenildiği için harp tazminatı vermeyi de mecbur olmuştu. Aynı devirde Sırpların muhtariyet için isyanları, Yunanlıların istiklal ülküsüyle ayaklanmaları, Cezzar Ahmet Paşa'nın tepedelenli Ali Paşa'nın hükümet otoritesine karşı gelmeleri, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa, Osmanlı ordularını yenerek Kütahya'ya kadar uzanarak Anadolu vilayetlerini istila etmesi ve bundan başka Suriye'de, Arnavutluk'ta, Anadolu'nun doğusunda zaman zaman ve yer yer bölge isyanları çıkması, Osmanlı Devleti'ni bu isyanlara karşı gelmek için büyük mali fedakarlıklar yapmak zorunda bıraktığı gibi, isyan çıkan bölgelerde de halkın ezilmesine ve ekonomik gücünden bir haylisini kaybetmesine sebep olmuştur. Bundan başka isyanlar neticesinde Sırbistan ve Mısır muhtariyet kazanmak suretiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik yapısının sarsılmasına sebep oldular. Morada müstakil bir Yunanistan devletinin kuruluşu da bu sarsıntıya geniş ölçüde tesir etti. Çünkü Rumlar bilhassa gemicilikle ve ticaretle uğraşıyorlardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun dış ticaretinin önemli bir kısmı ellerindeydi. Yunanistan'ın istiklal kazanmasıyla Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz'de bir eyaletini kaybettiği gibi ticaret alanlarında teşebbüs ve bilgi sahibi insanlar da kaybetmiş oldu ve bu insanların Doğu Akdeniz'de kendisine rakip bir ekonomi birliği kurduklarına şahit oldu. İmparatorluğun büyük ticaret ve endüstri bölgelerinde Rumlardan bir kısmı da müstakil Yunanistan'a göç etmekle onun ekonomik gücünü Osmanlı İmparatorluğu'nun zararına olarak artırdı. Batıya dönüş. Harplerin, istiklal ve isyanların karşısında ancak bir savunma politikası gütmeye çalışan Osmanlı Devleti, varlığını korumak için Avrupa'nın ileri usul ve müesseselerini almak suretiyle ıslahat yapmak zorunda kaldı. Bu ıslahat 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gittikçe artan bir hızla gelişti. İlkin 1. Abdülhamit devrinde askeri senayi müesseselerini yeni bir düzene koymak için Avrupa'dan uzmanlar ve ustabaşılarla kalifiye ameleler getirildi. 3. Selim zamanında subaylar getirtildiği gibi Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçları için silahlar ve kumaşlar satın alındı. 2. Mahmud devrinde ordu ve memurlar için kabul edilen yeni kıyafetlerle tepeden tırnağa kadar, festen ayakkabıya kadar olan ihtiyaçlar için İmparatorluk kapılarının Avrupa malına açılmasına sebep oldu. Abdülmecid devrinde Avrupa'nın lüks tarafı kopya edilmeye başlandı. Saraylar, köşkler yaptırıldı. Avrupa'dan faytonlar, ipekli kumaşlar, ziynet eşyası getirtildiği gibi vapurlar da satın alındı. Ordunun esaslı ihtiyaçları Avrupa pazarlarına başvurulmak suretiyle temin edildi. Avrupa ekonomik prensipleri ve tekniği iktibas edilemediği için Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin müşterisi durumuna girdi. Ona yalnız ham madde vermeye devam etti. Buna karşılık işlenmiş madde satın aldı. Neticede imparatorluğun iç sanayi çöktü. Ticaret muvazenesi bozuldu. Bütçe açığı arttı ve bu açık o hale geldi ki devlet 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupalılardan borçlanma suretiyle mevcudiyetini devam ettirmeye kalkıştı. Temel sebepler. Ticaret yollarının değişmesi. Osmanlı İmparatorluğu coğrafya yönünden çok elverişli bir ticaret sahasında bulunuyordu. İlk ve orta çağlarda doğuyu batıya bağlayan karayolları bu sahadan geçiyordu. Yeni çağ başlarında Güney Afrika deniz yolunun keşfedilmesi, kara ticaret yolları için büyük bir tehlikenin yaklaşmakta olduğunun ilk işareti oldu. 17. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti bu tehlikenin kurbanı olmaya başladı. İpek ve baharat ve daha başka doğu maddeleri deniz ticaret yoluyla Avrupa'nın denizci devletleri tarafından taşınmaya başladı. Bu olay Şam, Halep, Bağdat, Diyarbakır, Bursa gibi kumaş sanayi gelişmiş şehirlerin de ehemmiyetlerini kaybetmelerine sebep teşkil etti. Ticaret ve sanayideki çöküntü tesirlerini ziraatte de göstermeye başladı. Osmanlı Devleti'nin lehinde olan ihracat farkı azalmaya yüz tuttu. 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren buharlı gemilerin yapılmasıyla ticaret yollarının kısalması, kervanlar vasıtasıyla ve Osmanlı İmparatorluğu üzerinden yapılmakta olan Asya-Avrupa ticaretine son darbeyi indirdi. Bundan böyle Osmanlı Devleti ticaret bakımından Avrupa ile Asya arasında atıl bir duruma girdi. Avrupa Endüstri İnkılabı'nın ve kapitalizminin tesiri. Zengin servet kaynaklarına sahip bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret yollarının değişmesinden gördüğü zararları, infiratçı bir ekonomi siyaseti takip etmesiyle telafi etmesi mümkün değildi. Çünkü Avrupa ile gayet sıkı siyasi ve ekonomik münasebetlerde bulunuyordu. Bu münasebetleri kesmesi veya tek taraflı olarak düzenlemesi, Avrupa ekonomisinde yer alan değişiklikler sebebiyle imkansız hale gelmişti. 18. asrın ikinci yarısında Avrupa'da buhar kuvvetinin makineye tatbik edilmesiyle ekonomi hayatında büyük bir inkılap hasıl olmuştu. İstihsalde kol kuvveti yerine makine, tezgah ve işçi yerine fabrika ve iş bölümü, ısmarlama mal yerine malum olmayan müşteriler için mal yapma, iç pazar yerine dış pazar, küçük sermaye yerine büyük sermaye, kapitalizm geçmişti. Bütün bu olaylar ve usuller eski Mısırlılar devrinden beri asırlar boyunca aşağı yukarı dünyanın her tarafında aynı prensiplere göre yürütülmüş olan ekonomi nizamının ve onunla ilgili müesseselerin kökten değişmesine sebep oldu. Küçük sanayi ilkin Avrupa'da yıkıldı ve tarihe karıştı. Kapitalizme dayanan fabrikaların ucuz ve seri halinde o vakte kadar tasavvur dahi edilmemiş olan bir kolaylık mal yapmaları sebebiyle dünya milletleri arasında mevcut mal değiştirmesi muvazenesi bozuldu. Avrupa mallarının sürümü karşısında dünyanın birçok yerlerinde ve bu arada Türkiye'de eski endüstri nizamı silinmeye başladı. Kapitülasyonların tesiri. Endüstri inkılabının bu tesirlerinden Osmanlı Devleti'nin kendisini kurtarması için tek çıkar yol vardı. İmparatorluğa gelen yabancı eşyadan yüksek gümrük almak suretiyle memleket endüstrisinin ezilmesine mani olmak ve bu endüstriyi Avrupa metot ve tekniğiyle modern hale getirmek. Fakat bu mümkün değildi. Çünkü Osmanlı Devleti 16. yüzyıldan beri Avrupa devletlerinden bazılarına kapitülasyonlar ismi altında türlü imtiyazlar tanımıştı. Bu imtiyazlar arasında ticaretle ilgili olanlar vardı ki başlıcasını gümrük muafiyetleri teşkil ediyordu. 1838 tarihine kadar imparatorluğa giren yabancı mallarından ancak %3, bu tarihten sonra ise %5 gümrük resmi alınıyordu. Bu nispeti tek taraflı olarak değiştirmek devletin elinde değildi. Olmayınca da memleket mallarını korumak için yabancı mallarına karşı hiçbir baraj kurulamazdı. Düşük nispetteki gümrük resmi verildikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı malların serbestçe tedavül etmesine karşılık Osmanlı memleketlerinin bir kasabasından diğerine veya bir limandan diğerine sevk edilen yerli mallardan giriş ve çıkış yerlerinde türlü isimler altında resimler alınıyordu. Bu resimler bazı yerlerde eşya maliyet fiyatının %12'sini, bazı yerlerde ise %50'sini buluyordu. Kapitülasyonlarla bu iç gümrük nizamı Osmanlı mallarının yabancı mallarla rekabetini imkansız hale getirmekteydi. Osmanlı tüccarlarının tabiyet değiştirmesi. Bu durum Osmanlı tebaası olan Hristiyan ve daha başka din ve mezhepten tüccarlar üzerinde kötü bir tesir yapıyordu. Bu tüccarların içinde daha çok ihracatçı olanlar Osmanlı tabiyetinde bulunmayı işlerinin güvenliği bakımından karlı görmüyorlardı. Kapitülasyonların yabancı tüccarlara sağladığı çıkarlardan faydalanmak için tabiyet değiştirmeye kalkıştılar. İngiliz, Fransız veya Rus tabiyetine girdiler. Bu suretle Osmanlı Devleti yabancı tüccarlarıyla rekabet edecek elemanlarını kaybetmeye başladı. Bu devirde Türk ve Müslüman tüccarlar yabancı dil bilmemeleri ve dış ticaret hususunda devletler arası kaideleri tanımamaları yüzünden imparatorluğun yabancı devletlerle ticari münasebetleri yönünden tesirli bir rol oynayacak durumda bulunmuyorlardı. Devlet adamlarının modern ekonomi hakkında bilgiden mahrum oluşları. Tanzimat devrini başlatan Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşları, devletin ekonomi durumunda da ıslahat yapılması gereğini takdir ediyorlardı. Mustafa Reşit Paşa'nın Abdülmecit nezdinde tavassutuyla Şinasi Efendi'nin maliye ve ekonomi tahsili için Fransa'ya gönderilmesi de bu ciheti teyit eder. Fakat Şinasi Efendi edebiyatı maliye ve ekonomiye tercih etti. Bu suretle Osmanlı Devleti Abdülmecit devrinde maliye ve ekonomi sahasında tek ihtisas adamına sahip olmadan ıslahat denemeleri yapmaya kalkıştı. Karanlıkta el yordamıyla yürüyen adamlar gibi ezbere çalışan maliye nazırları yenilik yapmaya çalıştılar. Umdukları müspet neticeleri derhal elde edemeyince tekrar eski usullere dönmekte tereddüt göstermediler. Bu suretle ekonomi hayatında bir anarşi devrine geçildi. Bu anarşi yukarıda açıklanan yabancı istikrazlara başvurulmasına sebep oldu. Yabancı devletlerden borçlanma. Yabancı devletlerden alınan borç para ekonomi hayatının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için sarf edilmedi. Borçların faizleri bile yeni borçlar yapılmak suretiyle ödenmeye başladı. Devletin gelir kaynakları bu borçlara karşılık gösterilmişti ve borç para veren devletlere bazı imtiyazlar tanınmıştı. Borçların ödenmesinde güçlükler başlayınca alacaklı devletler türlü müdahalelere başladılar. Bu suretle de devletin mali istiklali çok sarsıldı ve sağlam bir ekonomi düzenini yaratması imkanları da azalmış oldu. Ekonomi hayatının bu genel çöküş sebepleri yanında türlü ekonomi alanlarında bu alanlara has gerileme sebepleri de mevcuttu. Onları ve kaldırılmaları için yapılmış olan ıslahat teşebbüslerini sırasıyla tetkik edeceğiz. 2. Ziraat ve köylü. Ferdi toprak mülkiyetinin yokluğu. Osmanlı İmparatorluğu ziraat için çok elverişli sahalar ihtiva ediyordu. Ziraat çalışmaları kanunnamelerle tespit edilmişti. Devlet toprak üzerinde yüksek mülkiyet ve murakabe hakkına haizdi. Bu sebeple toprak onun malı sayılmıştı. Köylü işlediği toprak üzerinde devletin kiracısı durumundaydı ve bu sıfatla ondan faydalanmak haklarına sahipti. Tımar ve zeamet kanunnamelerindeki hükümlere göre tarlasını satmak veya hibe etmek, mirasçılarına intikal ettirmek gibi haklara sahip bulunmuyordu. Bundan başka ziraat çeşitlerini de dilediği gibi seçmek hürriyetine malik değildi. Toprağını arka arkaya 3 yıl işlemediği takdirde kendisinden alınırdı. Bu şekilde tespit edilmiş olan hukuki statüsünü değiştirmeye hiçbir şekilde ve hiçbir suretle muktedir değildi. Böyle bir değişiklik ancak devlet tarafından yapılabilirdi. Mal ve iş güvenliği yokluğu. Devlet zamanın icaplarına uyarak böyle bir değişiklik yapmak zorunda olduğunu idrak edemedi. Üstelik de 17. yüzyıldan itibaren tımar ve zeamet kanunnamelerinin ruhuna riayet edilmez oldu. Tımarlar mahlul oldukça ehline verileceği yerde rüşvet karşılığı olarak ehliyetsiz ve istismarcı kimselere verildi. Onlar da tımar hasılatını mültezimlere devretmeye başladılar. Bu suretle devletle köylü arasında aracılar çoğaldı. Her aracı yalnız kendi çıkarını düşündüğü için köylü ezilmeye başladı. 18. yüzyılda devletin otoritesizliği de artınca valiliklere, kadılıklara ve daha başka mevkilere rüşvet karşılığı tayinler yapılmaya başladı. Valiler ve kadılar gittikleri yerlerde vermiş oldukları rüşvetin birkaç mislini çıkarmak için halkı ve bu arada köylüyü soymaya başladılar. Vezirler türlü memuriyetler hasebiyle bir yerden diğer bir yere giderken yüzlere ve hatta binlere varan maiyetleriyle hayvanlarını köylülere besletmeye başladılar. Aşiretler onları örnek tuttular. Köy ve kasabaları haraca bağlamakla iktifa etmeyerek hayvanlarını köylünün tarlalarıyla çayırlarında besler oldular. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi köylü işiyle gücüyle meşgul olduğu sıralarda bile yol yapmak, erzak taşımak ve daha başka hizmetler için angaryaya mecbur edildi. Bütün bu yolsuz hareketler yanında köylü gerçek manada yolun yokluğundan da şikayetçiydi. 7. Vahid usulünün zararları. Ziraatin gelişmesini köstekleyen sebeplerden biri de tanzimattan önce mahsulün alım ve satımında mevcut tekel 7 vahid usulüydü. Mahsul devlet eliyle ve devletçe tayin edilen fiyat üzerinden satın alınmaktaydı. Bu usul çiftçiden malını zorla almak gibiydi. Çiftçi bu sebeple daimi bir endişe içinde bulunuyordu ve adeta boğaz tokluğuna çalışıyordu. Yolsuzluk. Türk Ziraat Tarihine Bir Bakış isimli kitapta bu hususlara dair aşağıdaki bilgi verilmektedir. Tanzimattan önce ziraati, çiftçi ve köylüyü harap eden amillerden biri de memlekette yol olmamasıydı. Tanzimattan sonra da bu hal devam etti. Tanzimattan önce Türkiye hizmetinde bulunmuş ve Mehmet Ali'nin oğlu İbrahim Paşa ile Hafız Paşa arasında vuku bulan Nizip Muharebesi'ne iştirak etmiş olan Moltekin, Türkiye'den yazdığı mektuplarından birinde Sivas'tan Keban Madenine gittiğini anlatırken, ertesi gün 10 fersah imtidadında cenuba hafifçe meyyal bir yayla kat ettik. Yayla göz alabildiğine karla mestur. Ağaç falan bir tabii yok. Bazen tepeciklerin yamaçlarında bodur çamlara tesadüf olunuyor. Uzaklardaysa yüksek karlı dağlardan başka bir şey göze çarpmıyor. Kar üzerinden işleye işleye hayvanlar ayaklarıyla bir yol açmışlar. Lakin yol değil Sırat Köprüsü. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Hayvanlar sıralanmış. Bu yolun üzerinde ihtiyatla yürüyorlardı. Karşıdan bir süvari gelecek olsa mutlaka atından inmeye mecbur olacaktı. Biz bir süvari derken karşımıza deve ile merkepten mürekkep alabildiğine uzun bir kervan çıkmaz mı? Onlar da durdu, biz de durduk. Uzun uzadıya müzakere ettik. Neticede zahmeti daha az olduğu için biz hayvanlarımızın sırtından yükleri çözüp yolun iki tarafına kar içine attık. Hayvanları da ite kaka içine soktuk. Kervana yol verdik. Kervanın önümüzden mürürü bir saati buldu. Bizim tekrar eşyaları yükletip yola çıkmamız epey vakit kaybettirdiğinden akşam üzeri erkence vusulümüz matlup olan bir köye gece geç vakit girebildik. Hoca bizi misafir etti. Sivas'tan bu köye kadar olan 20 fersahlık mesafede de ancak 5-10 evden mürekkep iki ufak köyceğiz gördük. Vaktiyle Kürt ve Türkmen haydutları bu civarları çoklu urmuş olacak ki yol üstündeki hanlar hep istihkam gibi mazgallı kuleli. Çılatçef, 2. Mahmut devrinde Anadolu'da yol olmadığından bahsederken, Anadolu Yarımadası'nın bu kadar mütevenni olan servet menbaaları yanında insan sanatının ve insan işinin pek az izine tesadüf edince elin bir hayretten kendini kurtaramaz. Ve insanın dikkati zenginlik içinde bu kadar fakir olan bir memleketten derhal bu garip tezada yani Türkiye'nin bugünkü vaziyetine çevrilir. Mesela ziraat mahsulleriyle madenlerinin istediği nakil kolaylıklarını temin için Anadolu'ya ne yapıldı? Yapılmış yollara orada hemen hiç tesadüf edilmez ve güya bazı yerlerde yolculara kolaylık olsun diye yol yapmak için şuraya buraya dizilen taşlar oradan geçmeye o kadar büyük bir engel olurlar ki yaylalarla atlılar oradan geçmemeyi tercih ederler. Onun için denilebilir ki bir yerden geçmeyi men etmek için Türk memurlarının oralarda yol yapmalarından daha müessir bir vasıta yoktur. Bununla beraber bu işe de pek nadir olarak başvurulmaktadır. Çünkü büyük posta yolları ve tabiatın gösterdiği kervan yolları müstesna olmak üzere Anadolu'da yolcuların geçe geçe vücuda geçirdiği patika yollardan başka yol yoktur. Yol mühendislerine gelince bunlar Anadolu'da hemen hemen bilinmeyen memurlardır. Tanzimatın arefesinde köylüyü ve ziraati ilgilendiren yenilikler. 2. Mahmut devrinde Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Avrupa usulünde bir ordu kurulmasına girişildiği için sipahi teşkilatı da lağvedildi. Bu suretle de tımar usulüne son verilmiş oldu. Fakat 2. Mahmut mahlul tımarları devlete bağladığı için ferdi mülkiyet teessüs etmiş olmadı. 2. Mahmut devrinin Avrupa'yı tanımış olan bazı ricali ziraatin devlet bünyesindeki önemini kavramış bulunuyorlardı. Mustafa Reşit Paşa onlardan biriydi. 1838'de Hariciye Bakanı bulunduğu sıralarda bu bakanlığa bağlı olmak üzere bir ziraat ve sanayi meclisi kurdu. Bu meclisin vazifeleri arasında tabii kaynaklarının ve zirai imkanların tetkikiyle ziraatin kalkınma ve gelişmesi için gerekli tedbirlerin tespiti vazifesi de vardı. Meclisin başkanlığına Dışişleri Müsteşarı Nuri Efendi, mütercimliğine Fuat Efendi, sonraları Fuat Paşa, müsteşarlığına da ziraat işlerinden anlayan bir İngiliz getirildi. Bir müddet sonra meclisin ismi Meclisi Umuru Nafia'ya çevrildi. Bir yıl sonra da ticaret nezaretinin kurulması üzerine hariciye nezaretinden alınarak bu nezarete bağlandı. Gülhane hattının ilanından sonra ziraat teşkilatı. Gülhane hattı Hümayun'unda memleketin bayındır, halkın da refahlı bir duruma getirilmesi temel fikir olarak kabul edilmiş ve bu hususunda her şeyden önce ziraatin kalkınmasına bağlı olduğu belirtilmişti. Bu itibarladır ki ziraat alanındaki çalışmaları düzenlemek ve murakabe etmek maksadıyla 1843'te Ziraat Meclisi yeniden kurularak bu sefer Maliye Bakanlığı'na bağlandı. Ziraat Meclisi, ziraat kalkınmasına mesnet vazifesini görmek üzere ilk iş olarak bir ziraat anketi yaptı. Eyaletlere gönderdiği bir yazıyla Anadolu ve Rumeli'nin her yerinde ne miktar hububat, zahire ve hayvan yetiştiğini, halkının geçim durumunun ne merkezde bulunduğunu, sanatla uğraşmak isteyenler mevcut olduğu takdirde ne gibi ve ne miktarda aletlere ihtiyaç olduğunu, hali veya terk edilmiş toprak varsa işletilmelerinin neye bağlı bulunduğunu ve nakil vasıtalarının durumunu sordu. Ziraat Meclisi bu anketi yaparken bir taraftan da her eyalet, sancak ve kaymakamlığa birer ziraat müdürü, kaza ve nabiyelere de birer ziraat müdür vekili tayin ettirdi. Bundan başka bu memurlar içinde bir talimatname hazırlayarak yürürlüğe koydurdu. Bu talimatnameye göre ziraat müdürleri veya müdür vekilleri eyalet, sancak ve kazalarda yerli olanlar arasından mahalli meclisler ve halk tarafından seçilecekler, kendilerine maaş veya ücret verilmeyecek, şeref ve şan olsun diye çalışacaklar. Halka ziraat, ticaret ve zanaat usullerini benimsetmeye gayret edecekler, onun servet ve refahını artıracak tedbirleri araştırıp bulacaklar, ziraat, sanayi ve ticaret erbabından ianiye muhtaç olanları tespit edip, kendilerine devletçe az faizle borç para verilmek için ziraat müdürlüklerine bildirecekler. Talimatnamede çiftçi ve rençperlerin iş üzeri bulundukları, yani çift ve orak ve harman mevsimleri işlerinden güçlerinden uzaklaştırılması caiz olmadığından, bundan böyle vergi ve daha başka borç tahsili ve mümasil suçlar sebebiyle hapis ve tazyik edilmemeleri tavsiye edilmekteydi. Gülhane adamları bir taraftan ziraat teşkilatının temellerini atmaya çalışırken, diğer taraftan da eyaletlerden İstanbul'a murahhaslar çağırarak onların mahalli ihtiyaçlarını ve bu arada ziraat hakkındaki düşüncelerini öğrenmek istediler. Aynı zamanda da memleketin ziraat durumunu mahallinde incelemek üzere üçer kişilik imar meclisleri kurup memlekete yaydılar. Bu geniş ölçüde çalışmalar karşısında Ziraat Meclisi kifayetsiz bir duruma düştüğünden 1845'te bağlı bulunduğu Maliye Bakanlığı'ndan alınarak görmekte olduğu işlerin az oluşu sebebiyle Ticaret Nazırlığı'na bağlandı. Fakat bu nezaretin bünyesinde de ziraat işlerinin ticaret işlerini aştığı görülmekle 1846'da ilk defa olmak üzere ziraat nezareti kuruldu. Bütün bu çalışmalar ziraat konusunun öneminin devletçe kavrandığını göstermektedir. Bununla beraber ziraat müdürleriyle ziraat müdür vekillerinin seçim usulüyle tespit ve tayin edilmeleri ve fahri olarak çalışmaları Ziraat Meclisi'nin hariciye nezaretinden ticaret nezaretine, bu nezaretten maliye nezaretine ve tekrar ticaret nezaretine bağlanması, 1846'da ziraat nezaretinin kurulmasına rağmen birkaç ay sonra bu nezaretin ticaret nezaretiyle birleştirilmesi göz önünde tutulunca, Gülhane adamlarının memleketin ziraat kalkınmasını sağlayacak tedbirleri bulmakta ehliyet gösteremedikleri kolaylıkla anlaşılmaktadır. Ziraatın kalkınmasında devletin halka yaptığı yardım. Esaslı bir plana sahip olmamakla beraber Abdülmecit devri adamları ziraatın kalkınması hususunda halka faydalı hizmetlerde bulundular. Kastamonu'da ipek böceği yetiştirilmesini teşvik için Amasya'dan dut fidanı getirtildi. Bolu sancağında cehri çalılarının aşılatılması halka öğretildi. Düzce'de zeytin ağaçları yetiştirmek için tecrübelere girişildi. 1850'de İstanbul civarında ilk ziraat ameliyat mektebi kuruldu. Bundan başka hayvanların otlatılması ve bağ ve bahçelerin muhafazası hakkında bir de nizamname hazırlanarak yürürlüğe kondu. 1851'de Paris'te, 1855'te Londra'da açılan milletler arası sergilerde Türkiye'nin ziraat mahsulleri teşhir edildi. Bütün bu tedbirlerin ziraat kalkınmasında az çok tesiri görülmekle beraber, toprak mülkiyeti meselesi halledilmeden gerçek bir ziraat kalkınmasından bahsedilemezdi. Abdülmecit devri adamları bu ciheti anlamış bulunduklarından 1856 tarihinde toprak rejimi ve mülkiyetini tespit eden bir kanunname çıkardılar. Arazi Kanunnamesi, toprağın genel bölümleri. Bir mukaddime ile 3 bölüm halinde ve 132 maddeden ibaret olan Arazi Kanunnamesi, toprakların çeşitlerini, tasarruf şekillerini, fera, intikat ve mahlulat hallerini açıklamaktadır. Kanunnameye göre topraklar 1. Memluke, 2. Mıriye, 3. Mevkufa, 4. Metrüke, 5. Mevat olmak üzere 5 bölümdü. Memluke toprakları. Memluke, mülkiyet yoluyla tasarruf olunan yerlerdir. 4 kısımdır. 1. Köy ve kasaba içindeki arsalarla kenarlarında bulunan ve sükkanın tetimmesinden sayılan nihayet yarım dönümlük yerler. 2. Emiriye topraklarından sahih surette temellük olunan yerler. 3. Öşri topraklar. 4. Harici topraklar. Memluke bölümüne giren bütün bu topraklar üzerinde sahiplerinin tam mülkiyet hakları vardır. Zat-ı eşyalara olduğu şekilde onlara varis olurlar ve diledikleri gibi vakıf veya hibe ederler veya rehine koyarlar. Haklarında tatbik edilecek hükümler bakımından arazi kanunnamesine değil fakat fıkıh hükümlerine tabidirler. Emiriye toprakları. Yüksek mülkiyeti devlet hazinesine ait olarak devletçe şahıslara tevzi edilen topraklardır. Tarla, çayır, yaylak, kışlak ve koru gibi yerlerdir. Bunlardan tanzimattan önce fera ve mahluller vukuunda tımar ve zeamet sahiplerinin ve bir aralık mültezimlerin ve muhassılların izniyle tasarruf edilirdi. Tımar ve zeamet usulü kaldırıldığı için arazi kanunnamesi hükümleri dairesinde bu topraklar tapuyla tasarruf sahiplerine bağlanacaktır. Mevkufa, vakıf topraklar. Vakıf, bir mülkü ammenin menfaatine ebedi olarak tahsistir. Bu tarifin içine giren iki türlü vakıf toprağı vardır. Sahih olan vakıf, sahih olmayan vakıf. Sahih olan vakıf toprakları, memluke topraklarında olup da şeriat hükümlerine uyularak vakıf edilmiş olanlardır. Bu toprakların mülkiyeti ve her türlü tasarruf hakları vakfı yapan tarafından tespit edilmiş olan şartlarda gösterilmiştir. Bu şartlar kesindir ve devletin toprakla ilgili olarak çıkardığı kanunlar onları bozamaz ve değiştiremez. Bu itibarla arazi kanunnamesi de bu nevi toprakları şumuli dışında bırakmıştır. Sahih olmayan vakıf toprakları ise padişahların ve onlara intisabı olanların kendilerine tahsis edilmiş olan mıri topraklardan yaptıkları vakıflardır. Mıri topraklar cihat ve gaza mahsulü oldukları için devlet hazinesinindi. Bu topraklardan has, tımar ve zeamet olarak tahsis edilenlerin sahiplerinin ölümü halinde tekrar hazineye intikal etmeleri tabii ve zaruriydi. Kanuni Sultan Süleyman devrinde ilk defa olarak Rüstem Paşa kendisine tahsis edilmiş olan mıri toprakları vakfetmekle sahih olmayan vakıf çığırını açmış oldu. Ondan sonra gelenler de özenti saikiyle veya evlatlarına vakıf fazlasından irat sağlamak maksadıyla bu türlü vakıflar yaptılar. Böylece devlet hazinesinin haklarına büyük zarar gelmiş oldu. Bu kısa açıklamaya göre vakfı sahih olmayan topraklar meşru vakıflar sayılamaz. Bu cihet göz önünde tutularak arazi kanunnamesinde sırfa miri toprağı olarak kabul edilmiştir. Yani devlete ait menfaatleri ve tasarruf haklarından hiçbiri bir cihete tahsis olunamaz. Metruk topraklar. İki kısımdır. Biri yollar gibi herkesin istifadesine, diğeri de meralar gibi köy ve kasabalarda köy ve kasaba halkının istifadesine bırakılmış olanlardır. Mevat, sahipsiz topraklar, kimsenin tasarrufunda olmayan ve ahaliye de terk ve tahsis edilmemiş olan topraklardır. Köy ve kasabanın imar görme bölgeleri hududundan yarım saat mesafede bulunan topraklardır. Arazi Kanunnamesinin karakteri. Arazi Kanunnamesinin başlıca hususiyeti, türlü tadillere uğrayan ve dağınık bir manzara gösteren Tanzimat öncesi toprak nizamını yeni bir düzene koyması ve bu toprağın hiç olmazsa bir kısmı Mıri, Metruk ve Mevat topraklar için yeni hukuk esasları kabul etmiş olmasıdır. Kanunnamenin 8. maddesinde bir kariye ve kasabanın bütün arazisi toptan olarak ahalisinin heyeti mecmuasına veyahut içlerinden bilintap bir ve iki şahsa ihale ve tevfiz bulunmayıp ahaliden her şahsa başka arazi ihale olunarak keyfiyeti tasarruflarını mübeyyin yedlerine tapu senetleri ita olunur denmiş olması da göstermektedir ki ferdi tasarruf hakkı hem kabul edilmiş hem de kanunun teminatı altına alınmıştır. Kanunnamenin 131. maddesinde ahalisi mevcut olan bir köyün çiftlik yapılarak bir şahsın uhdesine ihale edilmeyeceği açıklanmıştır. Bu, devletçe küçük toprak sahipleri aleyhine büyük toprak sahiplerinin türemesinin istenmediğinin açık bir delilidir. Toprak sahibi dilediği gibi toprağını eker veya icar ve iare edebilecektir. İlgili memurun izniyle onu bedeli karşılığı veya parasız olarak başkasına devredebilir. Ölüm halinde ise toprak varislere geçer. Ferdi tasarruf haklarını ve işletme hürriyetini sağlayan bu hükümler yanında kanunname müşterek bir nevi tasarruf da tanımıştır ki o da köy ve kasabanın müşterek ihtiyacı için devletçe terk olunan mera ve korulardır. Böyle bir tasarruf şeklinin kabul edilmiş olması da köylünün himaye edilmesine matuf ayrı bir tedbirdir. Abdülmecid devrinde ziraate genel bir bakış. Abdülmecid devrinde ziraat alanında yapılan işlerin kısa bir tablosunu yukarıda vermekle beraber bu devirde Osmanlı ziraatinin umumi durumu hakkında Türkiye Ziraat Tarihine Bir Bakış isimli kitaptan aldığımız bir yazıyı da bahsimize eklemeyi uygun bulduk. Tanzimatın ilanından 11 sene sonra Türkiye İdaresi'nin muhtelif cepheleri hakkında Monitör Universal gazetesinde birkaç mühim mektup neşretmiş olan Ubisi'nin mektuplarından birini Türkiye ziraati mevzuuna tahsis etmiştir. Memleketimizin o zamanki ziraati hakkında etraflı malumatı ihtiva eden bu mektubun mühim kısımlarını tercüme etmeye muvaffak bulduk. Muharrir, İmparatorluğun o zamanki hududu içindeki toprakların ziraate ne kadar müsait olduğu hakkında tafsilat verdikten sonra diyor ki, ben ancak pek haklı olarak imparatorluğun zahire ambarı nazarıyla bakılan ve Türklerin umumi olarak Rumeli ismini verdikleri Trakya, Makedonya ve Bulgaristan'dan müteşekkil ve Adriyatik Denizi ile Tuna Nehri, Marmara Denizi ve Adalar Denizi'nin muayyen bir kısmı arasında 128 bin kilometre murabbalık bir mesaha üzerinde uzanan zengin ve mübit kıtayla meşgul olacağım. Bu yerlerden mevzul olarak yalnız buğday, aktarı, kara buğday ve bilhassa 1'e karşı 300'e kadar veren Türkiye buğdayı değil, fakat Garp memleketleri için patates neyse, Şark memleketleri için de o olan pirinç, sebzevat, tütün, kenevir, pamuk ve ipek de ihraç edilmektedir. Dut, portakal ve defne ağaçları bütün Avrupa meyve ağaçlarının başında yetişmektedir. Bu kıtalarda harikulade bir neşv-ü nemaya mazhar olan frenk çınarı, servi ve şark çınarı kümeleri, kirazlıkları ve kendisinden rakı ki Türkiye ile Yunanistan'da gayetle fazla kullanılan imaline yarayan eriklikleri baştan başa kuşatır. Edirne taraflarında gül bahçeleri yükselir ki bunlar sayesinde gül yağı elde edilir. Bununla beraber şayanı gıpta bir kuvve-i inzibatiyeye malik olan bu toprağın ancak 2/3 ziraate hasrolunmuştur. Bunun da mezru olan kısmında topraktan elde edilen varidat ve mahsul arazinin vusatıyla hemen hiçbir zaman mütenasip değildir. Bununla beraber nazarlarımız boğazların diğer cihetine çekilince de manzara değişmiyor. Her tarafta aynı münbitlik ve aynı ihmal. Küçük Asya'nın merkezini işgal eden platolar mıntıkasındaki Konya, Kayseri, Isparta ve Bergama zengin ovaları, dağlık mıntıkada Ankara'nın şimali şarkına düşen Kızılırmak ve Tokat'tan Karadeniz'e kadar imtidat eden Yeşilırmak güzel vadileri, şairane Ermanak Vadisi ve hepsi de Adalar Denizi'ne açılan Büyük Menderes, Gediz Çayı ve Bakırçay Vadileri istisna edilecek olursa hemen hiçbir tarafta işlenmiş toprak parçası görmezsiniz. Uzaktan uzağa göçebe birkaç Kürt veya Türkmen kabilesinin çadırlarıyla beleklenen ve göz alabildiğine uzanan hali topraklar, elde edilecek odun ve kereste satışı üzerinden %3 gibi cüzi bir resim verilmesi şartıyla hükümet tarafından işletmek arzusunda olan herkese verilen çam ve çınar ormanları, şehirlerden hemen çıkar çıkmaz başlayan çöller, uzaktan uzağa bazen 9-10 saatlik mesafelerle sıralanmış olup sefil manzaraları kendilerini kuşatan nebat zenginliğiyle acı bir surette tezat teşkil eden kasabalar. İşte evvelce birçok meşhur şehirleri Mevcut ve Bergama, Sart, Kapıdağ, Milet, Truva, İzmit gibi ve şimdi sadece isimleri kalmış bütün diğer mamur krallıklara merkezlik yapmış bu toprağın bir seyyahın nazarına arz ettiği manzara budur. Mesainin bu kısmı için tam bir itimada şayan olan Monsieur Çihal Şef, Karaman'dan Sakarya ve Tuzlugöl'e kadar 600 mil murabbalık bir saha üzerinde uzanan ve ancak 50 millik bir parçası mezru olan bir ovadan bahsetmektedir. Eğer topraktaki mütenevvi servetlerden iyice istifade olunabilse, Küçük Asya'nın ceman 25 milyon kile tahmin edilip hemen dörtte biri Avrupa'ya ihraç olunan ve 75 milyon franklık bir kıymet temsil eden senelik hububat istihsali de kolaylıkla 5-10 misline ibla edilebilir. Kalite itibariyle Dimyat pirincine muadil olan pirinç, Suriye tütünleriyle rekabet eden Manisa, Bergama, Antalya ve Samsun tütünleri, kısmi azamı Kilikya ve Tekeili sahillerinden, Edremit taraflarından, Midilli ve Sakız adalarından gelen palamut ve inşaat kerestesi ki buralardan Marsilya ve Trieste'ye sevk edilir, yalnız Amasya mıntıkasının senevi 50 milyon kilodan fazla yetiştirdiği ipekler, Ankara yünleri, pamuk, afyon ve çehri, sayıp sarı boya gibi mahalli istihlake ve gerekse ihracata elverişli sair bütün mahsuller için aynı şey varittir. Bu son dört madde Anadolu'nun ihracat ticaretinde birinci safta gelmektedir. Zirai sanayinin başlıca servetini temin eden Ankara keçesi, Kızılırmak'ın Garp sahili imtidadında 500 mil murabbayı tahmin edilen oldukça mahdut bir mıntıkada yaşamaktadır. Tiftiklerden senevi 450 bin ile 500 bin kilo yün elde edilmektedir ki bu miktarın hemen dörtte üçü Avrupa'ya ve bilhassa İngiltere'ye ihraç olunmakta, geri kalan kısmı ise memleket dahilinde şal ve seccade imalinde kullanılmaktadır. Senevi pamuk rekoltesi ki ticarette 5 cins veya kalite olarak tefrik edilir, 30 bin balya olarak tahmin edilmektedir ki beher balya vasati 250 kilo olmak üzere 7 milyon 500 bin kilo tutmaktadır. Mezkür 30 bin balyadan 12 bin ile 15 bin balyası ihraç edilmekte, 8 bin balyası da iç Anadolu istihlak etmektedir. Ve nihayet 10 bin balyasını da Manisa, Kasaba ve Aydın'daki fabrikalar işlemektedir. Afyon, Yarımada'nın hemen her tarafında ve bilhassa Karahisar taraflarında istihsal edilmekte olup, kilosu mahallinde 28 ile 38 franga satılmaktadır. Cehri, sarı boya, bilhassa Konya ve Kayseri'de yetiştirilip ve her kilosu 5 ile 6 franktan satılmakta ve bilahare Avrupa'ya ve bilhassa İngiltere'ye ihraç edilmek üzere Samsun veya İzmir'e sevk edilmektedir. Mamafi, uzun zamandan beri devam ede gelmesine rağmen bu ihmal keyfiyeti Yarımada'da her zaman için varit olmuş değildir. Bilakis bir zaman olmuştur ki Anadolu Yarımadası'nın koynunda gizlediği bütün servetler işlenmiş ve zaten mümbit olan toprağın verimliliğini artırmak için durmadan insan emek ve faaliyeti harcanmıştır. Bugün dahi toprağı örten muhtelif harabeler, eski sulama yolları bekayası, hali hazırda bir tek köyü güçlükle besleyen bir arazi parçası üzerinde eskiden mevcut 2-3 köyden kalma izlerden tutun da tarlaların taşlarının ayıklanmasından hasıl olan cesim çakıl yığınlarına varıncaya kadar her şey henüz yakın bir mazide buralarda ziraatin daha iyi anlaşılmış olduğunu, nüfusun daha kesif bulunduğunu ve bu toprakların insan emek ve mesaisinden mahrum bulunmadığına ispat etmektedir. Mazi ile bugünkü vaziyetin mukayesesi, eski müreffeh devirlerin hatırasına karışan hali hazır fenalıkların görülmesi, eski milli servet menabiini yeniden canlandırmak için Türkiye'de ziraati yeniden yükseltmek lüzum imkanını Tanzimat hükümetine tam vaktinde anlatmış oldu. 17 Sefer 1261, 5 Şubat 1845 senesinde ahiren ihdas edilmiş Meclis-i Ziraat'in teklifi üzerine imparatorluğun muhtelif aksamında ziraatin tereddisi sebepleriyle bunları bertaraf edecek en münasip çareler hakkında mufassal bir anket hazırlamakla muvazzaf ve her eyaletten biri Müslüman, diğeri reayadan olmak üzere iki murahhastan mürekkep fevkalade bir komitenin teşekkülü hususunda bir ferman isdar olunmuştur. Bundan mada komite, vergilerin tanzim ve doğru bir şekilde tarh ve tevziine, tediye tarzı ve tarihine, bazı eyaletlerde bu vergilerin tahfifine ve nihayet yol ve kanalların bakımına müteallik bir sıra rapor takdim etmekle de muvazzaftır. Komisyon tarafından teklif ve heyeti vükela tarafından tensip olunacak tedbirlerin icrasını kolaylaştırmak maksadıyla Rumeli ve Anadolu için Meclis-i İmariye namı verilen muvakkat 10 komisyon ihdas olunmuştur. Babali'nin yaptığı tamimin hükümlerine tevfikan bu komisyonlar hükümetin ıslahat projelerinin kamilen tahakkuku için icap edecek müddetçe hali faaliyette kalacaklardı. Bu komisyonlardan her biri bir reisi bir de katip olmak üzere ordu zabitanı, memurini mülkiye ve ulema arasından müsavi adette intihap edilen 3 azadan mürekkepti. Vazifelerinin mahiyatı icabı komisyon azası muayyen bir mahalde daimi olarak yerleşemeyecekler fakat teftişlerine vaz edilen bütün mıntıkalar dahilinde bir yerden diğerine gideceklerdi. Komisyon azası kendi masraflarını kendilerini görmek mecburiyetindeydiler ve halktan en ufak bir şey almaları dahi memnuydu. Kendilerine bütün faaliyet müddetleri zarfında kâfi gelecek tahsisat ayrılmıştı. İstanbul'a davet edilen Müslüman ve Hristiyan ileri gelenleri muvasalatlarından 3 ay sonra payitahtı terk ettiler. Diğer taraftan refakatlerinde köprü, yol ve maden mühendisleri olduğu halde muhtelif devrelerde Avrupalı ziraat mütehassısları gerek Avrupa Türkiye'si ve gerekse Asya Türkiye'sinin bazı eyaletlerini ziyaretle bu eyaletlerin sınai, zirai ve ticari durumunu müteallik istatistik malumatı toplamak vazifesiyle muvazzaf kılındılar. Türkiye'de ziraatin tereddisinin başlıca sebepleri dörde icra olunabilir. 1. Çiftçilerin bilgisizliği. Bunca faideli keşif ve yeni icraatlara rağmen bizim memleketimizde dahi geri olan ziraat ilminin mevcudiyetinden Türkiye haberdar değildir. Arazinin işletilip istifade edilmesinde yalnız anane hakimdir. Mahsulatın mevzuliyeti ise sırf toprağın son derece mümbit olmasından ileri gelmektedir. Mahsulatı artırmak veya toprağın yorgun düşmesine mani olmak için müstamel usullerden hiçbiri kullanılmamaktadır. Tarlaların sürülmesi basit bir ameliyeyi icap ettiren kara sabanla yapılmaktadır. Vünabebe ile zeriyat usulü gibi suni gübre istihsali de bilinmemektedir. 2-3 sene ardı ardına işlenen aynı toprak kuvvetten düştüğü için değil fakat gayet yumuşak bir hale geldiği için bu müddet sonunda kendi haline bırakılır. Böylece ziraate hasredilen toprakların aşağı yukarı üçte biri sık sık nadaslanmaktadır. Bataklıkların kurutulması, irva ve iska, suni meralar yapılması, orman ve göllerin istismarı, kır ziraati gibi zirai endüstri ve iktisatın diğer bütün kolları tamamen veya kör bir ananeciliğe bırakılmıştır. Kaza müdürleri gerek kendileri örnek olup, gerek tavsiyeleriyle iktisadi noktayı nazarları ve usulleri yayarak köylerde hayırlı tesirler icra edebileceklerken, bunların ekserisi yerlerini 20-25 senedir muhafaza eden ve idare ettikleri insanlar kadar cahil ve batıl itikatlı ve dolayısıyla onları tenvirden aciz kimselerdir. Bundan mada çoğu mahiyetini anlamadıkları ve kendilerini taciz ettiği için tanzimat düşmanıdırlar. Bu gibi mahsurları kısmen bertaraf etmek içindir ki, Babali birkaç seneden beri hükümetin ıslahat ve imar planlarını kavrayıp, reyen bunlara iştirak etmek maksadıyla İstanbul'dan kazalara oldukça münevver müdürler gönderilmektedir. 1846 senesinde İstanbul'dan aşağı yukarı 9000 mesafede kain, Ayas Stefanos köyü civarında ihdas edilen Ayamama çiftliği de buna benzer maksatlarla tesis olunmuştur. Devlet masraflarıyla idare olunan ve bizim numune çiftliklerimiz gibi hem nazari hem ameli olan bu mektep, geçen sene resmi mektepler arasına dahil olmuştur. Böylece hali hazırda 50 talebesi olan bu müessese, Tanzimat'ın Türkiye'ye hediye ettiği güzel hayırlı müesseseler meyanında sayılmak icap eder. Hükümet aynı zamanda memleketin muhtelif yerlerinde Avrupalılar tarafından sek ve idare olunan ve köylerin yavaş yavaş Avrupa ziraat usullerini ve ziraat aletlerinin benimsenmesini istihdaf eden büyük zirai işletmeler teşkilini teşvik etmektedir. İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında birkaç sene evvel Prens Adam Kızartoriski tarafından tesis edilen ve 182 kişilik nüfusunun hep lehli olan Adamköy zirai kolonisi de bu kabildendir. Nihayet bu asil misafirperverliğin kıymetini küçültmeden son zamanlarda Sultan Abdülmecid tarafından armağan edilen ve Avrupa'da derin akisler uyandıran arazinin terkinde Osmanlı hükümetinin birkaç senedir bir hakkın meşgul olduğu ve şimdiden semerelerini iktitafa başladığı kolonizasyon fikrinin yeni bir tezahürünü sezmekteyiz. 2. El emeği fıkdanı. Lakin toprak işlerinde noksan olan sadece çiftçinin bilgisi değil, aynı zamanda el emeğidir. Türkiye'de ziraat vaziyeti üzerine gayetle kötü tarzda tesirler icra eden bu hal, sadece idare ve teşkilat zaafından değil, daima uğraşılması icap eden diğer iki sebepten neşet etmektedir. Birinci sebep, başka yerlerde olduğu gibi Türkiye'de de şehirlerin köylü nüfusu cezbederek bu nüfusun kendi toprak işlerini terk etmeleri ve talilerini payitahtta veya iç taraflardaki herhangi büyük bir şehirde denemeleri gibi bir tesir icra etmesidir. İstanbul'un arizi nüfusunun büyük bir kısmını teşkil eden bekarlar ve şehirlerin hakimi derdi olan hizmetçi kalabalığı da bu kabilden olup bunların köylere dönmelerini temin için tatbik edilmesi icap eden ve geçen mektubunda mevzu bahis olan tedbire mümasil bir tedbir tetbik edilmedikçe yukarıki mahsur bertaraf edilemez. Mümasil bir tedbirin bekarlara tatbik edilmesi, yani bunların icra ettikleri sanat dolayısıyla kendilerinden alınacak birkaç yüz kuruşluk vergi ihtimalidir ki aynı neticeleri hasıl edecektir. Sandalcılık, hamallık ve seyyar satıcılık gibi zanaatlara gelince payitahtta o kadar çok işsiz vardır ki nasıl olsa bu işleri görecek insan bulunur. İkinci sebep, İspanyol köylüsü için de söylendiği gibi Türk halkına isnat edilen betaettir. Kaldı ki bu betaet zannedildiği kadar bu halkın öz hususiyetlerinden değildir. Bunu ispat için yukarıda da söylediğim gibi evvelce bu yerlerde hüküm sürmüş sanayi ve faaliyetlere ait ve hemen her adım başında rastlanan izleri keşfetmek için bugün metruk olan bu araziye şöyle dikkatlice bir göz gezdirmek kafidir. Monsieur Joubert de Passa diyor ki, buraları gezen seyyah, Toros silsileleri arasında evvelce zirai çalışmaların mümbit kıldığı uzun vadilere ve küçük ovalara bugün hala rastlayabilir. Sahilleri kuşatan dik yarlar, çıplak ve sivri dağlar arasında girmeye cüret edecek olursa, bugün sudan mahrum fakat evvelce büyük gayretler sarfiyle işlenip güzelleştirilerek sulanmış arazi parçaları görülebilir ve her an bir zamanlar toprağın mümbitleşmesine hizmet etmiş eski su bentleri, su hazineleri ve su yolu harabeleriyle karşılaşılır. Bununla beraber bu betaatin bilhassa Osmanlılarda dini adetlere girecek kadar gelişmiş bulunduğunu inkar etmiyorum. Lakin bunun menşeini bilhassa uzun bir tazyikin bıraktığı hatıralarda ve çiftçiyi emniyetten mahrum ederek bütün enerjisini kısır kalmaya mahkum olduğunu bildiği, çalışma aşkını ve devamından emin olmadığı refah arzusunu körleten eski rejimin cebir ve şiddetinde aramalıdır. Bugün köylerden bu emniyetsizlik artık kalkmıştır. Herkes sayinin semeresini iktitaf edeceğinden emindir ve eğer istibdadın kötülüklerini gidermek için bu kadar uzun bir zamana ihtiyaç olmasaydı, bu betaet de eski tezyik devrinin bıraktığı hatırayla birlikte çoktan ortadan kalkmış olurdu. Bütün bunlarla beraber daha şimdiden ziraatin inkişafında tanzimatın mesut neticeleri müşahede edilmektedir. 3. Mütedavil sermayenin fıktanı. Türkiye'de noksan olan servet değil paradır. Zahirelik mahsullerin kısmı azamının fiyatları gayetle düşüktür. Bunlara yolların bozukluğunu, fuarların uzaklığını ve az ziyaret edilmesini, mal ihracı için mahreç fıktanını da ilave etmek icap eder. Malını satamayan fakat kendisi mal almak mecburiyetinde olan köylü, şehre giderek karşılığı ileride fiyatı önceden biçilmiş zahire olarak tediye edilmek şartıyla kendisine lazım olan mebrağı ödünç almaktadır. Bu önceden biçilmiş fiyatsa çok defa kile başına 5 veya 6 kuruştur. Halbuki hasattan sonra köylü kile başına 9 veya 10 kuruş olarak kolayca elde edebilir. İşte böylelikle henüz ekilmiş tarlalarının mahsulatı %30, %40 zararına başkalarına verilmektedir. O andan itibaren de emeğine karşılık hiçbir şey yahut hemen hiçbir şey beklemediğinden köylü ümitsizliğe düşüyor ve açgözlü müktekirler için yetişmekte olan ekinin büyümesini lakaydane seyrediyor ve böylece yavaş yavaş kendisinin adeta mülkiyetten bile mahrum edildiğini gördüğü toprağa karşı sevgisini kaybediyordu. 1845 senesinde yapılan anket, bu para fıktanını ziraatin tereddisi sebeplerinden biri olarak gösteriyordu. Hükümet, o tarihte eyalet valileri vasıtasıyla gerek tohumluk, gerekse çift hayvanı ve alat ve edevatı olmayan çiftçilere dağıtılmak üzere ilk hamlede 20 milyon kuruşluk bir meblağ tahsis etmişti. Bu, devletin köylüye faizsiz verdiği ve zannederim yalnız 3 veya 4 sene nihayetinde ödenmesini istediği bir avanstır. Lakin iyi tevzi edilmediğinden midir, yoksa paranın mühim bir kısmının hükümet memurları elinde kaldığından mıdır nedir, bir türlü beklenen netice elde edilemedi ve istihsal rakamlarından hissedilir hiçbir tezayüt görülmedi. Paranın köylerde nedreti de devam edip gitti. Mamavi Babali nevbit olmadığı ve her sene bütçeye, hazine-i nafiya namı altında ithal edildiğini gördüğümüz meblağın bir kısmı ziraati teşvik işleri için sarf olundu. Mütebakisi ise her zaman istihsali geliştirip artılmak maksadıyla göz önünde tutularak şoselerin ve münakale yollarının ıslahına tahsis olundu. Biraz ileride de göreceğimiz gibi zaten asıl mesele de işte buradadır. Lakin her şeyden önce şimdiye kadar söylenenlerden istidlallerde bulunmaması için kari'yi ikaz etmek herhalde yerinde olur. Türkiye'de çiftçi fakirdir çünkü parası yoktur. Buna mukabil zengindir çünkü yaşamak için elzem olan şeylere ziyadesiyle maliktir ve sonra o azada kanaat etmesini bilir. Fakirliğe tahammül için ne yaptın diye Büyük İskender, İhtilallere heves ederek nihayet hayatını küçük bir bahçeyi ekip biçmekle temine mecbur olan eski Sayda kralına soruyor. Taçsız hükümdar Makedonyalı Fatih'e şöyle cevap veriyor. Ellerim bana kafi, Hiçbir şeye arzu etmediğim için hiçbir eksiğim kalmadı. Köylünün ve bilhassa Türk köylüsünün Türkiye'de mazhar olduğu ve hemen saadet diyebileceğim refahın sırrı işte buradadır. İyi tutuşturulmuş taşlardan dört duvar, bir kısa kalas, bir sıra balçıktan yapılmış bir çatıdan mürekkep bir kulübe, hatta çok kereler hayatın timsali sade bir çadır onun meskenini teşkil eder. Bir namaz seccadesi, şilteler, birkaç yorgan, bir veya iki tencere, bir kahve cezvesi, birkaç fincan, tabak ve tahta kaşıklar. İşte bütün mobilya ve ev eşyası bunlardır. Zaten tarlasıyla sürüleri kendisine kafi miktarda yiyecek temin eder. Koyunlarının yünüyle giyinir, gerisi için de Allah kerim der. Kendisine verilenden fazlasını istemekten ve yabancıya karşı evinin kapısını daima açık tutabildikten sonra zengin veya fakir olmuş ne çıkar? İşte ahlak felsefesi isminin de ifade ettiği gibi Allah'a tevekkül olan ve herkesin doğduğu vaziyette mesut olması için her şeyi pek iyi tanzim etmiş bulunan bu dinin tesiri budur. Maalesef teessürle tespit edilen ve zıddı bugünkü insanlık bilgisinin en karışık meselelerinden biri olan bir ahlak kanununa ittiba ederek halden fazla memnuniyet duyulmaması nev-i beşerin tekemmülü için meş'umdur. Diğer taraftan da hayatın bu sadeliği fertlerin ihtiyaçlarının yokluğundan doğan milletin zenginleşmesine ve büyümesine en büyük engeldir. Fil hakika en müreffeh memleket çok istihlak edip az ihtisal eden memleket değildir. Bilakis çok istihlak edip çok istihsal eden ve ihtiyaçlarının çokluğu insanı durmadan faaliyete sevk eden ve onun mesaisine her gün geniş bir saha açan memlekettir. 4. Münakale yollarının fiktanı. Türkiye şoselerden ve büyük münakale yollarından tamamen mahrumdur. Bu hususta Ionesio'yu dinleyelim. Hali hazırda Dobruca'da ve Bulgaristan'ın bir kısmında mevcut olan yollara yol denilmesi, bunların mahsulatını piyasalara sevkini teshil maksadından ziyade ora halkının muhtelif mevkiler arasındaki mesafeyi ve vakti tespit için açılmış olmalarındandır. Yoksa bugüne kadar yol diye bir şey vücuda getirilmiş değildir. Bu cihetle nakil vasıtaları da yollara uygundur. Üzerinde en küçük bir demir parçası bile bulunmayan ve 60 ile 80 kuruştan fazla değeri olmayan arabalar geçtikleri yerleri yol haline getirir. Bu yolun iyiliği, fenalığı, sıcağı, serinliğe ve her türlü iklim şartlarına bağlıdır. Yollar ıslanınca geçilmez hale gelir. Aklı başında olan çiftçi de açık havanın, sıcağın ve rüzgarın toprağı kurutup geçilebilir hale getirilmesini bekler. Ionesio'nun Dobruca için söyledikleri imparatorluğun diğer bütün eyaletleri için de aynen söylenebilir. Büyük şehirlerin civarı müstesna olmak üzere ki buralardaki yollar da gayetle bakımsızdır, Türkiye'nin hiçbir yerinde yola benzer bir şey görmezsiniz. İstanbul'dan imparatorluğun ikinci derecede bir şehri olan Edirne'ye kadar Ayas Stefanos'un biraz ilerisinde biten birkaç metrelik bir yolu vardır. Bu sebeple 1848 senesinde bu iki şehir arasında büyük posta arabaları işletmeye tevessül eden ki Türkiye'de ilk defa olarak böyle arabalar işletiliyordu, memleket bundan hayırlı neticeler bekleyebilirdi. Bir Ermeni kumpanyası birkaç ay sonunda teşebbüsünden vazgeçmek mecburiyetinde kaldı. Yolların fena vaziyeti dolayısıyla seyahat o kadar müşkil idi ki 80 fersahlık bir mesafe yaz ortasında 6 günden evvel katledilemiyordu. Bundan başka adım başında derelerle karşılaşılıyordu ki bu derelerin bir kıyısından diğer kıyısına köprü yerine geçen kalaslar uzatılıyor. Bunlar da yayaların ve hayvanların geçmesine elverişlidir. Arabaların geçmesine müsait değildir. Bu sebeple çiftçi her tarafta mahsulünü hayvan sırtından nakletmek mecburiyetinde kalıyor. Buysa nakil müddet ve masraflarını iki misli artırıyor. Bu halin ziraat ve ticarete yapacağı zarar üzerinde ısrar etmek faydasızdır. Hükümetin işletmekten sarf-ı nazar etmek mecburiyetinde kaldığı Karadeniz sahillerindeki güzel ormanlardan İstanbul'da ölçeği alelyumun 20 kuruşa satılırken memleketin iç taraflarında ölçeği 3 veya 4 kuruşa satılan buğdaydan evvelce bahsettim. 1846 senesinde bana Anadolu'nun bazı mıntıkalarında mahsul olmaması yüzünden kıtlık çekilirken 20-25 fersahlık bir mesafedeki diğer bir mıntıkada mahsulün tarlada çürüdüğünü söylüyorlardı. Bugün Rumeli'nin Meriç'e yakın muhtelif mahallerinden Marmara kıyısında Tekirdağ'a kadar nakliye ücreti tüccarın makul bir nispet olarak umduğu kârını fazlasıyla yutmaktadır. 1847 kışında Türkiye'de havayici zaruriyetten madut ve hemen yegane madrukat maddesi olan kömürün okkası buğday fiyatına yani 1 kuruşa kadar çıktı. Halbuki yine aynı tarihte sahilden 20 lyo içeride olan Makedonya'da bu kömür ki deniz tarikiyle payitahta kolayca nakledilebilirdi, mahallinde 100 okkası 5 kuruşa satılıyordu. Yarıp toplamak zahmetinden başka bir şey olmayan ve satış fiyatı üzerinden %3 nispetinde bir okdruva resminden başka hiçbir vergiye tabi tutulmayan soba odunu İstanbul'da Paris'teki fiyatının iki misline satılmaktadır. Böyle olmakla beraber az masrafla her tarafta yol yapılıp bakımları temin edilebilir. Açılacak yeni yollara gelince bunların inşası için granit, çakmak taşı, değirmen taşı, kireç gibi zaruri olan maddeler işçilerin burunlarının dibindedir. Dahası var. Birçok mahallelerde yollar sanki kendiliğinden tabiat tarafından inşa edilmiştir. Ve bu yollar bütün imtidatlarınca ancak üzerlerindeki taşların düzeltilmesinden başka bir şeye de ihtiyaç göstermezler. Hiçbir tarafta 6 kuruşu tecavüz etmeyen el emeğinin fevkalade ucuz olmasından mada büyük münakale yollarına karşı herkes tarafından ihtiyaç duyulduğu için devlet hemen sadece topraktan toplanacak ihaneyle dahi bu yollara yaptırabilir. Bunun bir delili 1850 senesi Eylül'ünde Trabzon'dan Erzurum'a, oradan da İran hududuna giden yeni yolun inşaatına başlanırken görülmüştür. Ticaret ve Nafia Nazırı İsmail Paşa'nın inşaat işlerine bizzat nezaret etmek üzere İstanbul'dan geldiği ve ameli aradığı habere etrafı yayılır yayılmaz, binlerce Müslüman ve Hristiyan köylü iş istemeye geldiler ve yeni yolun inşasına öyle bir gayretle koyuldular ki, eğer Türkiye'de bir işi ikmal etmek itiyadı mevcut olsaydı, bu yolda sonbahar nihayetine kadar ikmal edilirdi. İnsan daha derin olarak düşündükçe, Türkiye'nin istikbalinin münhasıran bu küçük şeye, yol inşasına mütevakkıf olduğuna dair katiyetle kani oluyor. Yol inşası demek sadece ziraatin inkişafı, ticaret için mahreçler temini, memleketin maddi servetini artıracak tarzda mahalli sanayiyi teşvik demek değil, aynı zamanda memleket dahilinde asayişin teminini kolaylaştırıp halkı aydınlatmak ve böylece mesafelerle olduğu kadar batıl iltikatlarla da birbirinden ayrılmış bu insanları yeniden birbirlerine yakınlaştırmak demektir. 3. Sanayi. Genel şartlar. Yukarıda ekonomi konusunda ileri sürülen sebepler sanayi bölümünde de 19. yüzyılın sonlarından itibaren tahrip edici tesirlerini duyurmaya başladılar. Bunlar arasında en çok İngiltere'de başlamış olan endüstri devrimi devamlı bir surette Osmanlı sanayini çöküntüye sürükledi. 19. yüzyılın ilk yarısında Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'da modern bir endüstri kurmaya muvaffak oldukları halde Osmanlı Devleti eski sanayi sisteminden tamamıyla kendisini kurtaramadı. Neticede Avrupa'nın bilgiye, büyük sermayeye, kapital ve makineye dayanan endüstrisine karşı geleneğe, ferdi sermayeye ve tezgaha dayanan sanayiyle rekabet edememek durumuna düştü ve bu yüzden de silinmeye mahkum bir hale geldi. Bilindiği gibi Avrupa'nın endüstri ilmi buluşlara dayanmakta ve onların devamlı bir şekilde gelişmesiyle genişlemekte ve kuvvetlenmekteydi. Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemi önceden de açıklandığı gibi böyle ilmi buluşlara kendiliğinden varmak veya hiç olmazsa bu gibi buluşları kavrayıp takip edecek insanlar yetiştirecek vasıflarından mahrum bulunuyordu. Memleket de matbuat da henüz çocukluk devresinde bulunuyordu. Abdülmecit devrinde biri resmi diğeri hususi olmak üzere haftalık iki gazete çıkıyordu. Bu gazeteler az sayıda basılmakta ve mahdut kimseler tarafından okunmaktaydı. Zaten yazıları arasında memleket ekonomi ve endüstrisi hakkında ciddi yazılar da görülmüyordu. Avrupa görmüş ve ekonomi problemlerine temas etmiş insanlar da azdı. Kaldı ki onlar arasında Türkiye'de bir endüstri hareketi yaratılması hususunda ihtilaf vardı. Bir kısmı Türkiye'nin ziraat memleketi olarak kalması yolunda direnmekte ve endüstrinin kurulması için mevcut engellere bir yenisini eklemekteydi. Zaten iş bilgiyle de bitmiyordu. Büyük sanayi hareketleri için büyük sermaye kullanmak usulü başlamıştı. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük sermayenin teşekkülüne elverişli bir zemin de henüz hazırlanmamıştı. Küçük sermaye sahipleri bile sermayelerini emniyette görmüyorlardı. Halk parasını bankaya vermek suretiyle veyahut şirketler teşkil ederek işletmek bilgi ve ihtiyatlarından mahrumdu. Zaten memlekette bankalar da henüz kurulmamıştı. Vergi veya takdiri teklifler yüzünden varlıklı kimseler bile kendilerini fakir göstermekte ve paralarını çömlekler içinde kendilerince emin saydıkları yerlerde saklamaktaydılar. Mevcut sanayinin korunması veya yeni bir sanayinin kurulması için emniyet ve itimattan başka bir de devletin tesirli ve devamlı bir şekilde imparatorluğun mamul maddelerini yabancı malların rekabetine karşı himaye etmesi gerekiyordu. Halbuki yukarıda da açıklandığı gibi kapitülasyonlar böyle bir himayeye hiçbir imkan bırakmıyordu. Çünkü Osmanlı Devleti yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen mallar üzerinden dilediği gibi gümrük resmi alamıyordu. Bundan başka tütün ve tuzdan başka her türlü malın da ithal edilmesi serbestti. Halbuki bu imtiyazlı durumdan faydalanan Avrupa devletleri Osmanlı memleketinden gelen birçok mallara gümrük kapılarını tamamen kapamış bulunuyorlardı. Girmelerine müsaade ettikleri mallar üzerinden de o kadar ağır bir gümrük resmi almaktaydılar ki Osmanlı mallarının dış pazarlarda yerli mallarla rekabetine hiçbir imkan kalmıyordu. Eski sanayinin durumu, iş teşkilatı. İş hayatını düzenleyen ve murakabe eden teşkilat loncadır. Sanayi ve ticaret dallarından her birinin bir loncası vardır. Aynı dalda çalışan kimselerin dallarını temsil eden loncaya girmeleri mecburiydi. Esnafın o vaktin deyimiyle söz sahipleri yani ustaları kahyanın başkanlığında loncada toplanırlar ve dallarını ilgilendiren meslek, disiplin ve yardımlaşma işlerini görürlerdi. Çalışma şartlarını ve şekillerini tespit etmek, ilgilileri çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa yükseltmek, esnaf arasında yer alan ufak tefek anlaşmazlıkları çözmek, mesleğin menfaatlerini hükümete karşı savunmak loncanın başlıca vazifelerindendi. Lonca kuvvetli bir gelenek ve disiplin ifade etmekle beraber bir nevi tekel demekti. İşçiler ustalarla çalışmak zorundaydılar. Onların gösterdiği tarzda ve istedikleri şekilde iş çıkarmaya mecburdular. Ustalık melekesi adeta bir sırdı ve kolay kolay usta tarafından kalfaya öğretilmezdi. Bu sebeple işçilik kaidelerinin değiştirilmesini veya daha mükemmel bir hale getirilmesini düşünmek adeta imkansızdı. Böyle bir durum sanayinin ve ticaretin gelişmesi için elverişli değildi. Böyle bir gelişmeyi güçleştiren diğer bir müessese de gediklerdi. Gedikler. Tanzimata gelinceye kadar bütün sanayi ve ticaret çalışmaları gedik usulüne tabiydi. Gedik, sanayi ve ticaret dallarına giren işlerden birini görmek, imtiyaz ve selahiyeti demekti. Sanayi ve ticaretin bütün bölümlerinde mevcut olması lazım gelen iş evlerinin yerleri ve sayısı tespit edilmiş ve bu evlerde çalışacak olanların sayısı da sınırlandırılmıştı. Bu kabileden olarak İstanbul'da da perçink dokuyan esnafın sayısı 91'di ve her birinin ancak ikişer tezgahı olmak üzere tezgah sayısı da 182'ydi. Bunlardan biri ölünce tezgahı oğluna, oğlu bulunmadığı takdirde kıdemli kalfasına verilirdi. Bu da gösteriyor ki çırak merhalesinden kalfalığa yükselmiş olan bir kimse bir ustalık yeri inhilal etmedikçe veya gerçek bir lüzum üzerine açılmadıkça, hulasa gedik sahibi olmadıkça bir iş evi açarak sanatıyla meşgul olamazdı. Bu usul ticaret dalları içinde aynen tatbik edilirdi. Tabii gedik sahibi olmayanların sanat ve ticaretle uğraşmaları mümkün değildi. Bütün bu hususlar esnafla hükümet arasında yer alan anlaşmalar sonunda fermanlarla tekit edilmişti. Dolayısıyla gedik bir nevi esnaf tekeli demekti. Gedik usulünün zararları daha 3. Selim devrinde anlaşılmaya başladı. Fakat ne 3. Selim ne de 2. Mahmut bu usulü ıslah etmeye ve kaldırmaya muvaffak olamadılar. Abdülmecid devrinde ise gediklerin Gülhane hattının prensipleriyle olduğu kadar yabancı devletlerle imzalanan ticaret muahedeleriyle de telif kabul etmez olduğu görüldüğünden 1860'tan itibaren tedricen kaldırılmasına başlandı. Sanayi çeşitleri. Dokuma sanayinin çöküşü. Osmanlı dokuma sanayi 17. yüzyılın sonlarında oldukça iyi durumdaydı. Pamuklu, ipekli ve yünlü mamuller memleket ihtiyaçlarını karşıladıktan başka yabancı memleketlere de gönderiliyordu. 19. yüzyılın ilk yarısında ise bu sanayinin hayret verici bir şekilde ve imparatorluğun her tarafında sarsılmaya ve çökmeye başladığı görülmektedir. İşkodra'da 1812'de dokuma sanayinde 200, Tırnova'da da 2000 tezgah çalışırken 1831'de bu şehirlerin birincisinde tezgah adedi 40'a, ikincisinde de 200'e düşmüş bulunmaktadır. Bağdat ve Halep de aşağı yukarı aynı durumdadır. Bağdat'ın renkli tülleri, Halep'in yün ve ipek mamulleri sanayi felce uğramış durumdadır. Eskiden Halep'te yalnız 4000 tezgah çalışır ve yılda 100 milyon kuruş değerinde iş çıkarırken 1814'te işleyen tezgahlar ancak 8 milyon kuruşluk iş çıkarmaktadır. Anadolu'nun tiftik merkezi olan Ankara, yukarıda işaret edilen sanayi bölgelerinin vaziyetindedir. Keçi sürüleri azalmış ve tiftik işleyen tezgahların sayısı da düşmüştür. Bununla beraber ham tiftiğin memleket dışına çıkmasının yasak olması ve işlenmesinin Ankara'ya inhisar edilmiş bulunması tiftik sanayinin bir dereceye kadar ayakta tutmaktadır. 1836'da Ankara tiftik ihracatı 24 bin okkaya düşmüş bulunuyordu. İpek sanayinin merkezi sayılan Bursa'da da sanayi büyük buhranlar geçirmektedir. 1833'te Anadolu'yu gezmiş olan Charles Texier Bursa hakkında şunları yazmaktadır. Bursa, ipeklerinin çokluğu ve güzelliğiyle bütün dünyada maruf bir şehir olmuştur. Çıkardıkları ipek kumaşlar bütün Türk İmparatorluğunda münteşir fakat Avrupa'da az maruftur. İpek kadifeleri de sanayinin mühim bir kısmını teşkil ediyorsa da Avrupa rekabeti bunu mahvedecektir. Bursa'nın şöhretine bahis olan ipekçilik sanatının hiçbir fabrikası yoktur. Amele, Lyon'da olduğu gibi odalarda çalışırlar. Kumaşçılar tartıyla bunlara ipek verirler. Bunlar da bu ipeği dokuma farkıyla işlenmiş halde iade ederler. Charles Texier'in Bursa ipekçiliğinin Avrupa rekabeti karşısında mahvolacağı yolundaki kehaneti az zamanda gerçekleşmiştir. 1848'de Bursa'da kadife ve saten imalatı 20 yıl öncekine nazaran %20'ye düşmüştür. Bursa'da evvelce ipek sanayinde 1000 tezgah çalışmakta ve 25 bin okka ipek işlemekteyken yukarıda işaret edilen tarihte ancak 75 tezgah çalışmaktadır. Diyarbakır, Amasya ve Edirne gibi iplik veya ipek ipliği işleyen şehirlerde Bursa gibi inhitat halindedirler. Batı Anadolu'nun halı, imalatı da önemini günden güne kaybetmektedir. Teselya'nın dokuma merkezi olan ve 18. yüzyıl sonlarında her yıl Orta Avrupa'ya 250 bin kilo pamuk ipliği gönderen Ambelakya kasabası 19. yüzyılın başlarında sanayi önemini kaybetmişti. 1830'dan sonra ise Yunanistan'ın istiklal kazanmasıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun dışında kalmıştı. Dokuma sanayinde görülen bu çöküşün başlıca sebebi yukarıda da ifade edildiği gibi yabancı mallarının Osmanlı pazarlarını istila etmeye başlaması ve yerli malların onlarla rekabet edememesidir. Bu istila bilhassa 19. yüzyıl başlarında dikkati çekmeye başlamıştır. Bu sıralarda Fransa'dan çuha saten, pamuklu ve müslin, İngiltere'den kadife, Hindistan'dan da ipekli kumaşlar geliyordu. Devlet adamları başta olmak üzere halkın refahlı tabakası yabancı mallarına karşı düşkünlük gösteriyordu. Paris'te 1802-1806 tarihleri arasında büyükelçi bulunan Halet Efendi, İstanbul'daki büyüklerine çuha göndermekten o kadar usanmıştır ki, bir mektubunda Fransızlara yetişilmesi için İstanbul'da bir çuha imalathanesi açılmasını bile tavsiye etmiştir. 3. Selim de yabancı malların memleket sanayine yaptıkları zararları görmüştü. Devletin ileri gelenlerine samur, kakum ve vaşak kürklerle çeşitli kumaşlardan elbiseler giymeyi yasak ettiği gibi kadınlara da İngiliz çuhalarından roplar yapmayı yasak etti. Bundan başka vezirleri için yazdığı bir Hatt-ı Hümayun'da kendisinin daima İstanbul kârî kumaştan elbise giydiğini ileri sürerek onlara da Hint kârî, İran kârî ve Frenk kumaşlarını bırakarak memleket malı kullanmalarını tavsiye etti. Bu yasak ve tevsiyelerin büyük tesiri görülmedi. II. Mahmut devrinde Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra yeni kurulan ordunun kıyafeti için gerekli çuhanın ve fes kumaşının Avrupa'dan getirtilmesine başlanması üzerine kumaş ithalatı arttı. Buna bir misal olmak üzere 1828'de İngiltere'den 465 bin İngiliz lirası değerinde pamuklu ithal edilirken 1831'de bu ithalatın 1 milyon 40 bin liraya çıkmış olduğu görülebilir. Yeni bir dokuma sanayini kurma teşebbüsleri. II. Mahmut ve yardımcıları memleket sanayini kurmak zorunda kaldıklarını anlamakta gecikmediler. Bir taraftan 3. Selim zamanında yapıldığı gibi bazı kumaşların devlet memurları tarafından kullanılmasını yasak ettiler. Diğer taraftan da yerli kumaşların ve en çok sof ile kadifenin sürümünü artırmak için tedbirler aldılar. Fakat bu kumaşların fiyatları türlü sebeplerle ithal malı olan kumaşlara nazaran yüksek kalmakta devam etti. Bunun üzerine devlet eliyle kumaş fabrikalarının kurulmasına teşebbüs edildi. 1827'de İstanbul'da Eyüp civarında Taşlık burnunda Sultan Sarayı denilen yerde 15 çarklı bir iplikhane kuruldu. Her çark günde 15 okka kadar pamuk ipliği imal etmekteydi. 1834'te yine Eyüp'te Defterdar iskelesinde ordunun fes ihtiyacı için gerekli kumaş ve fes imal etmek maksadıyla feshane fabrikası kuruldu. Bundan başka Avrupa'dan getirtilecek makinalarla çalışacak olan bir çuha fabrikasının kurulması işi de incelenmeye başlandı. Böyle bir fabrikanın kurulmasıyla her yıl çuha için memleket dışına çıkan 50-60 bin kese paranın memlekette kalması temin edilecekti. Keza bu maksatla İzmit'te basmane ve İslimiye'de şayak fabrikaları ve Zeytinburnu'nda bir dokuma fabrikası kuruldu. Abdülmecit devrinde Avrupa mallarının Osmanlı İmparatorluğu'nda sürümü artmaya başladı. Bundan başka evvelce memurlarla askerlere giydirilmeye başlanmış olan fes, İslam ve Hristiyan halk tarafından da kabul edilmişti. Bu sebeple Fransa'dan, Almanya'dan ve Tunus'tan Osmanlı İmparatorluğu'nda yılda 6-700 bin kadar fes ithal edilmekteydi. Bu durum karşısında mevcut devlet fabrikalarının geliştirilmesi bir zaruretti. 1840'ta hükümetin fabrikalarının Avrupa'daki benzerleri durumuna getirmek için karar vermiş bulunuyordu. İslimiye fabrikası için verilen bir emirde her bir levazımat ve muktaziyatı Avrupa fabrikalarına tatbiken hüsnü tanzim ve icra ile imalatın ilerlemesi denilmekteydi. 1844'te İstanbul'daki fabrikanın idaresi Belçikalı uzmanlara verildi. Bu uzmanların tavsiyeleri üzerine Belçika'dan getirtilen makinelerle feshane teçhiz edildi. Amele sayısı 250-300 arasındaydı. En çok asker ihtiyacı için olmak üzere 300 bin arşın kumaşla günde 1300-1500 kadar fes imal ediliyordu. Yukarıda işaret edilen tarihlerde İzmit'teki basmane fabrikasının da Avrupa'dan getirtilen makinalarla geliştirilmesine çalışıldı. Bu fabrika asker ihtiyacı için kumaşlardan başka halkın ihtiyacı için yünlü ve pamuklu kumaşlarla yatak çarşafları, havlular, çoraplar ve eldivenler de imal ediyordu. Kumaş imalatı yılda 100 bin arşına varmaktaydı. Abdülmecit devrinde hükümet tarafından kurulan iplik ve kumaş fabrikaları yanında özel teşebbüslere dayanan fabrikaların da kurulduğu görülmektedir. Kapitülasyonların varlığına rağmen ham maddenin bol oluşu, amele bulmak kolaylığı, ücretlerin düşük oluşu, sürüm sahasının elverişli bulunması, nihayet bu devirde Avrupa sanayinin de henüz üstün bir tekamüle erişmemiş bulunması, özel teşebbüslerin fabrikalar kurmasına imkan vermiştir. Bilhassa Bursa'da, Lübnan'da iplik ve ipek işleyen Avrupa biçiminde bu gibi fabrikalar görülmektedir. Bu fabrikaların bir kısmı yerliler, bir kısmı da yabancı sermayedarlar tarafından kurulmuştu. 1853 tarihinde Bursa'da buhar makinesi veya su çarkıyla işleyen 14 ipek fabrikası vardır. Bundan başka aynı cinsten Mudanya'da 2, Bilecik'te 3, Lefke'de 1 imalathane vardı. Bunların hepsi Avrupa'daki benzerleri gibi kurulmuşlardı. Bursa'da 20 kadar Fransız ve Viyanalı amele bile mevcuttu. Bu yerlerde işlenen ipeğin miktarı yılda 43 bin okkaya varmaktaydı. Bundan başka Bursa'da tül işleyen 150-200 kadar tezgah vardı. Bu tezgahlarda yılda 12 bin okka ipek işlenmekte ve 1200 parça tül imal edilmekteydi. Anadolu'nun diğer önemli kumaş ve dokuma merkezleri Amasya, Konya ve Diyarbakır'dı. Şam ve Halep'te ipek sanayinin merkezleri olarak tutunmaya çalışıyorlardı. Halı ve dokuma merkezlerine gelince Hüdavendigâr, Aydın, Karaman, Sivas, Şam, Silistre, Vidin, Niş, Bosna ve Selanik eyaletlerinde bulunmaktaydılar. Devlet eliyle ve özel teşebbüsler sayesinde kurulan fabrikalar Abdülmecit devrinde görünüşte bir canlılık göstermekte iseler de istikballeri parlak değildi. Çünkü bu fabrikaların makinalarından başka usta ve amelileri de kısmen Avrupa'dan geliyordu. Bu bakımdan imal ettikleri malların Avrupa mamulleriyle rekabeti güçtü. Dolayısıyla zamanla Avrupa'ya ham madde ihracatı çoğalacak ve buna karşılık mamul madde ithalatı artacaktır. Bu şartlar dahilinde de dokuma sanayinin imparatorluğun ihtiyacını karşılayacak duruma gelmesinin imkansız bir hal alması tabiidir. Maden sanayi, madenlerin işletilmesinde güçlükler. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları zengin maden kaynakları ihtiva etmekteydi. Çeşitli maden sanayine vücut veren bu kaynaklar en çok imparatorluğun Avrupa topraklarıyla Anadolu topraklarında bulunmakta ve işletilmekteydi. Fakat sanayinin diğer dallarında olduğu gibi maden ocaklarının işletilmesinde de 18. yüzyıldan beri büyük çapta bir çözülme ve gerileme başladı. Bu çözülme ve gerileme ekonomi hayatında tesir yapan ve yukarıda belirtilen umumi sebeplerden başka yakıt tedarikinde rastlanan güçlük, amele ücretinin artması ve maden mevzuatında görülen tedbirsizliklerden de ileri gelmiştir. Bilindiği gibi maden ocaklarının işletilmesinde yakıt maddesi ön planda gelmektedir. 18. yüzyılın sonlarında ve hatta 19. yüzyılın ilk yarısının önemli bir kısmında maden ocakları hala ağaç kömürüyle işletilmekteydi. Kuvvetli hararet veren kömür de meşe ağacından yakılmaktaydı. Halbuki maden ocaklarının bulundukları yerlerin civarlarında mevcut ormanlar zamanla tükenmişti. Evvelce yarım veya bir saatlik yerden kömür ve lüzumlu ağaç getirtilirken, söz konusu olan devirde 20, 30 veyahut 100 saatlik mesafedeki ormanlardan faydalanmak zarureti hasıl olmuştu. Yol yokluğu, eşkıya olaylarının bolluğu bu işi güçleştirmekte ve tehlikeli bir hale koymaktaydı. Erzurum valisi Yusuf Ziya Paşa 1796 tarihli darphane amirine hitaplı bir yazısında Keban kömür madeninden bahsederken eskiden her bir fırından 7 ile 15 okka arasında gümüş çıkarıldığı halde mektup tarihinde ancak 3 ile 5 okka arasında çıkarıldığını yazmakta ve hükümetin bir okka gümüşü 52 kuruşa satın aldığı halde istihsal maliyetinin artmasına rağmen bu fiyata zam yapmadığından madencilerin taahhütlerini yerine getirmediklerini yazmakta ve içlerinden bazılarının kaçtıklarını, bir ikisinin de intihar ettiğini ifade etmektedir. Keban madeni için varit olan bu hal aşağı yukarı diğer madenler için de mevcuttu. Kömür madeninin keşfi. Ormanlardan yakıt tedarikinde güçlüklere rastlanmaya başlandığı devirde Avrupa'da maden kömüründen istifade edilmeye başlanmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk defa olarak 1731'de maden kömürünün Bosna'da Kumbaracı Ahmet Paşa tarafından keşfedilmiş olduğunu fakat devlet adamlarının bu keşiften edilecek istifadeyi kavrayamadıklarını gösteren kaynaklara rastlanmaktadır. Daha sonraları 1774 tarihine doğru 3. Mustafa zamanında İstanbul civarında Yedi Kumlar denilen yerde Baron Dötot tarafından kömür madeni keşfedildiğini gösteren arşiv vesikalarına rastlanmaktadır. 1. Abdülhamit veya 3. Selim'e sunulmuş olması ihtimal dahilinde olan bir arz tezkeresinde aynen bundan akdem Yedi Kumlar demekle maruf mahalde Françalu Totnam Beyzade kömür madeni imal eylemişken İhraç ve naklinde suubet olduğundan mada bazı mahsur mütalaasıyla itibar olunmayıp el an muattal ve pesmande olup denmekte ve eski kumbaracı başılardan resmi Mustafa Ağa namında birinin bu madeni işletmeye istekli olduğu ifade edilerek müsaade istenmektedir. Padişah bu arz tezkeresine kömür çıkarılsın güzel şeydir hattıyla istenilen müsaadeyi vermiştir. Bundan sonra yine padişaha sunulan bir tezkerede kömür üzerinde durulmuş ve ecnası eşcardan hurk olunan kömürün ateşi maden kömürü misüllü olmadığından Timur kemaliyle izabe ve tasfiye olunamayıp bu sebepten değeri aliyede izaa olunan yuvarlak ve danelerin İngiltere kârı gibi olmadığı ve İngiltere'de bu kömürün kesret üzere olduğu vesaire ifade edilmiştir. Bu ifadeye rağmen kömürün bu tarihlerde tekrar işletilmiş olduğunu gösteren kayıtlara şimdiye kadar rastlanmamıştır. Bilindiği gibi Zonguldak havzasındaki kömür ancak 1828 tarihinde Uzun Mehmet tarafından keşfedilmiş, fakat bu keşiften de gereği gibi faydalanılıp ağaç kömürü ile işleyen maden ocaklarında kullanılamamıştır. Bu sebepledir ki Tanzimat öncesi devirde olduğu gibi Tanzimat devrinde Abdülmecit zamanında da yakıt meselesinin çözülmemesi sebebiyle işlemekte olan maden ocaklarının randımanı haylıdan hayliye düşmüş ve buna mukavil işlenen madenlerin maliyeti de yükselmiştir. Maden mevzuatı. Madenciliğin inhitatını hızlandıran amillerden biri de maden mevzuatının devrin şartları ile mütenasip olarak gelişmemiş olmasıdır. Bilindiği gibi Tanzimat'tan önce devlet toprak üzerinde yüksek mülkiyet ve mürakabe hakkını haizdi. Bu sebeple toprak onun malı itibar edilmişti. Toprağa tasarruf edenler devletin kiracısı durumundaydılar. Bu nokta göz önünde tutulunca madenlerin mülkiyeti de esas itibariyle devlete aitti. Eğer madenin zuhur ettiği arazi tasarrufa elverişli ve devamlı bir tasarrufa mevzu bulunuyorsa, bu tasarrufun kudreti yettiği takdirde beşte birini devlete eda etmek şartıyla işleyebilirdi. Kudreti yetmediği takdirde bu hususta bir hakkı tanınmazdı. Madenin işletme tarzını tespit etmek devlete aitti. Bu sebeplerle maden mevzuatında devletçi bir zihniyet ve maden işletmelerinde de bir devlet tekeli hakim bulunuyordu. Devlet, Tanzimat'a gelinceye kadar madenlerin yönetim ve işletme tarzlarını mevcut teamülleri de göz önünde tutarak kanunnamelerle tespit etmişti. Her maden işletmesinin bu yönden diğerlerinden farklı bir statüsü olmakla beraber bütün işletmeler devletle olan ilgileri bakımından ve müşterek hususiyetlerine göre 3 tarza irca edilmekteydi. 1. Doğrudan doğruya devlet tarafından idare ve işletme tarzı. 2. Devlet yardımı ve nezareti altında madenciler tarafından idare ve işletme tarzı. 3. Muayyen müddetle kesime vermek suretiyle işletme tarzı. Bu 3 tarzda da devletin gelir hissesi hep hazineye varidat kaydedilir ve hiçbir zaman tımarlığa terk edilmezdi. 1861 Maden Nizamnamesi. 1839'da Gülhane Hattı'nın ilanını takip eden devirde maden mevzuatını yeni esaslara dayandırmak gereği hasıl oldu. Gülhane Hattı'nda mülkiyet hakkının mahfuz tutulacağının ilan edilmesi, 1858'de toprak rejimini ve mülkiyetini tespit eden bir kanunname çıkarılması, bu arada yabancı devletlerle yapılan ticaret antlaşmalarının bir neticesi olarak yabancı menşeli işlenmiş madenlerin Osmanlı piyasasını istila etmesi ve nihayet Osmanlı Devleti'nin 1851 ve 1655'te Paris sergisine iştirak etmesiyle maden sanayinin değerini kavraması neticesi olarak 17 Temmuz 1861'de yeni bir maden nizamnamesi hazırlandı. 5 bölüm ve 54 maddeden ibaret olan bu nizamnamenin 1. bölümü maden arayıcılarını, 2. bölüm maden işletmelerini, 3. bölüm devlete verilecek vergiyi, 4. bölüm ocak ve fabrikaları ilgilendiren çalışma şartları ile usullerini tespit ediyordu. 5. bölüm de eyalet mühendislerinin selahiyetlerini göstermekteydi. Nizamnameye göre memluke toprakları üzerinde sahipleri tarafından hiçbir müsaade almaya lüzum olmaksızın maden araştırmaları yapılabilecekti. Aynı topraklarla bunların dışında kalan topraklar da başkalarınca araştırmalar yapılması maden nezaretinin izin ve müsaadesine bağlıydı. Yukarıda sözü geçen toprak kanununun lafzına ve maden nizamnamesinin ruhuna göre miri topraklarla gayri sahih vakıflardan olan topraklarda çıkan madenler tamamen hazineye ait olacaktı. Maden bulan kimsenin işletmek imtiyazını almak istediği takdirde onu işletecek mali kudrette olduğuna dair teminat vermesi lazım geliyordu. Aksi takdirde imtiyaz, bu teminatı gösterecek başka birine verilebilecek ve bulucuya da bir tazminat ödenecekti. Maden işletme imtiyazı fertlere olduğu gibi şirketlere de verilebilecekti. Bir fert veya şirket istenilen teminatı gösterdiği takdirde birden fazla maden işletme imtiyazını alabilecekti. Yabancı fert ve şirketlere imtiyaz verilmeyecek, fakat yabancı tabiyette olanlar Osmanlı tebaası tarafından kurulmuş olan şirketlere aksiyoner olarak girebilecekti. İmtiyaz sahiplerinin işletecekleri madenden istihsal edecekleri cevher üzerinden devlete verecekleri vergi, madenin zenginlik derecesine göre taraflar arasında tespit edilecektir. İmtiyaz belli bir müddet için verilecek ve bunun sonunda bütün tesisleriyle işletme devlete intikal edecektir. Nizamnamenin 5. bölümünde Rumeli'nde Selanik, Manastır, Yanya, Niş, Anadolu'nun da Kastamonu, Ankara, İzmir, Konya, Sivas, Harput ve Trabzon eyaletlerinde birer baş mühendisin bulunacağı ve işletmelerin onlar tarafından teftiş ve murakabe edileceği açıklanmıştı. Madin Nizamnamesinin kısaca işaret edilen bu belli başlı hükümleri de gösteriyor ki, kurulan yeni maden nizamı yalnız yeni madenlerin araştırılmasına ve kurulacak yeni işletmelere dairdir. Mevcut işletmelere dair herhangi bir kayıt bulunmadığına göre onlar eski mevzuat dairesinde çalışmalarına devam edeceklerdir. Tanzimatın her alanında yapılan ıslahat hareketlerinde görülen ikilik böylece maden mevzuatında da kendini göstermiştir. Maden kömürü havzası. Yukarıda da açıklandığı gibi 1828'de Zonguldak'ta maden kömürü keşfedilmişti. Fakat bu maden 20 yıl atıl bırakıldı ve ancak 1848'de Abdülmecid'in bir iradesiyle Emlak-ı Şahane arasına ithal edildi. Aynı tarihte bütün havzanın işletme menafii de yıllığı 300 altın liralık bir menfaat mukabili Galatalı bir sarraf grubuna ihale edildi. Bu suretle bir fiil işletme devrine giren kömür havzası tam 17 sene hazine-i hassa ile müteahhitler arasında bir tecrübe sahası olmuştur. Bu müddet zarfında hiçbir sene bütün havzanın senevi istihsal kabiliyeti 50 bin tonu geçmemiş, bittabi memleket ihtiyacı olan kömür de yabancı memleketlerden tedarik edilmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Demir, kurşun, gümüş, bakır ve daha başka madenler. Rumeli'de demir, kurşun, gümüş, bakır, civa ve daha başka madenlere bol miktarda rastlanmaktaydı. Abdülmecid devrinde bu madenlerin birçoğu işletiliyordu. Başlıca işletme merkezleri Makedonya'da Kratovo ve Egeri, Palanka dökümhaneleriyle Bulgaristan eyaletindeki Samakov yüksek fırınları ve Bosna'daki Bunzeni Meydan ile Stari Meydan demirhaneleriydi. Bu işletmelerden İstanbul'a en yakın bulunan Varna'nın batısında bulunan Samakov işletmesiydi. 12 yüksek fırınla 4 dökümhanesi vardı. Yılda 12 milyon kilogram font demirle 4 milyon kilogram demir sanayinin türlü ihtiyaçları için demir işlemekteydi. Bu işletmeyi ziyaret etmiş olan bir yabancı mühendisin ifadesine göre yüksek fırınların iyi inşa edilmemiş bulunması ve hararetin yetersizliği sebebiyle demir istihsalinde %20 kadar bir kayıp görülmekteydi. Anadolu'da da zengin maden kaynakları vardı ve bunlardan bazıları yüzyıllardan beri işletilmekteydi. Gümüş madeninin işletme merkezleri Denek Maden, Gümüşhane, Hacıköy'ü, Akdağ Madeni, Keban Madendi. Bu madenlerden yılda 54.870 okka, 693.589 kilogram gümüş istihsal edilmekteydi. Kurşun madeni işletmesi olan Keban Maden, 175.000 okka gümüş istihsal etmekteydi. Bakır işletme merkezleri Ergani Maden, Esseli, Göre ve Helvalı'ydı. Yıllık bakır istihsali 1.695.390 okka, 2.076.301 kilogramdı. Madenler devrin ileri usulleriyle işletilmediği için eritilmede ve tasfiyede gümüşün %32'si, kurşunun %12'si, bakırın da %40'ı kaybedilmekteydi. Abdülmecid devrinde devletçe işletilen madenlerden azami randıman alınması için işletme usullerinin iyileştirilmesine ihtiyaç olduğu anlaşılmış bulunuyordu. Bu maksatla Avrupa'dan mühendisler getirtilerek ve ilk olarak Ergani ile Keban madenlerinin ıslahına girişildi. Ancak bütün maden işletmelerinin ıslahı zaman ve paraya bağlıydı. Halbuki bu sıralar Osmanlı Devleti'nin mali durumu madencilikte esaslı yenilikler yapmasına da elverişli bulunmuyordu. Bu durum karşısında bazı devlet adamları ve içlerinde bilhassa Rıfat Paşa, yeni madenlerin meydana çıkarılması ve işletilmesi için şirketler teşkilini zaruri görmekteydiler. Devlete ait ağır sanayi. Yukarıda zikredilen madenler devlet tarafından işletilmekte ve istihsalin önemli bir kısmı devletin sanayi müesseselerini beslemekteydi. 3. Selim devrinde askeri alanda başlanan ıslahata muvazi olarak askeri sanayi müesseselerinin de ıslahına girişilmiş ve baruthanelerle tophaneler ve tersaneler de modern bir hale getirilmek istenmişti. Abdülmecit zamanında tophaneye yardımcı olarak silah imali için Zeytinburnu fabrikası kuruldu. Bu fabrikalarda her cinsten toplar, tüfekler, tabancalar, mermiler imal edilmekteydi. 1861'de İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda teşhir edilen bu silahlar yabancıların dikkatini çekmiş ve beğenilmişti. Diğer sanayi dalları, kağıt sanayi. 3. Ahmet devrine gelinceye kadar kağıt yabancı memleketlerden ithal edilirdi. Bu padişah zamanında İstanbul'da ilk Türk matbaasının açılması 1827 üzerine gerekli kağıdın da memlekette imali düşünüldü ve ilk kağıt fabrikası Yalova'da Yalakabat'ta kuruldu. Kısa zamanda gelişen fabrika Avrupa kağıtları ayarında kağıt yapmaya başladı. Fakat türlü ihmaller sebebiyle sonraları faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. 3. Selim zamanında kağıt işi tekrar ele alındı. Kağıthanede ve Beykoz'da Hünkar iskelesi civarında kağıt fabrikaları kuruldu. İstihsal edilen kağıt kaba olmakla beraber ihtiyacın mühim bir kısmını karşılamaktaydı. Fakat neticede imal edilen kağıdın maliyeti amele ücretiyle sair masrafları karşılamaz hale geldiği için bu teşebbüs de geliştirilemedi ve imalathaneler kapandı. Abdülmecit devrinde kağıt işi 3. defa olmak üzere ele alındı. Bu sefer İzmir'de 1847'de inşası bitirilen bir kağıt imalathanesi faaliyete geçti. Bu imalathane eseri cedid damgalı kağıt basmaktaydı. Kağıtlar devlet ihtiyacını karşıladıktan başka halk arasında da rağbet görmekteydi. Fakat müessese veresiye iş yaptığından ve alacaklı olduğu paraları ödenmediğinden az zamanda kapanmak zorunda kaldı. Bundan sonra kağıt piyasasına tamamen ecnebi mamülü kağıtlar hakim oldu. 4. Ticaret. Tanzimat öncesi devirde ticaret şartları ve şekilleri hakkında bir hatırlatma. Ticaretin gelişmesine engel olan genel amiller. 18. yüzyıldan sonra yukarıda ekonomi konusunda açıklanan sebeplerle Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış ticareti çökmeye başlamıştır. Yiyecek, içecek ve her türlü zaruri ihtiyaçların narha tabi tutulması, iç ticarette 7 vahid usulünün tekel kabul edilmiş olması, yolların yetersiz oluşu, kara ve deniz taşıt vasıtalarının azlığı, karada eşkıyalık, denizde korsanlık sebebiyle gidiş geliş emniyetinin ortadan kalkması, iç gümrüklerin kaldırılmaması veya ayarlanmaması, iç ticaretin çökmesine, kapitülasyonların mevcudiyeti 2. Mahmut devrinde yabancı devletlerle yapılan ticaret muahedeleri sebebiyle Osmanlı pazarlarını yabancı malların istilasına uğraması, zaten pek silik durumda bulunan dış ticaretin tamamen denecek derecede yabancı ellere geçmesine sebep oldu. Devletin ticareti düşmüş olduğu bu durumdan çekip geliştirmesi, devrin ekonomi şartlarını kavrayan devlet adamlarının bu şartlara uyan yeni bir ticaret politikası takip etmeleriyle mümkündü. Fakat ortada ekonomiden anlayan ve ticaretin önemini idrak eden devlet adamları bulunmuyordu. 1781'de İspanya elçisiyle ticaret antlaşması yapılması için görüşmeler yapıldığı sıralarda elçi, "Bundan ziyade fayda olur mu ki iki devlet birbirini kazanacak, yani manevi dostluklarını zahirde dahi senede rapt ile teyit edeceklerdir. Bundan başka menfaati ticaret dahi fukarrer" deyince, o zamanın Hariciye Nazırı olan Reisül Küttab Fevzi Efendi buna karşılık olarak, "Devleti Aliye ticaretin vücut ve ademini müsavi addeder ve yalnız menafiyi ticarete nefyi mülkü demez. Demek suretiyle Osmanlı devlet adamlarının bir ticaret politikasıyla ilgilenmediklerini ifade etmiştir. 18. yüzyıl sonlarında Fransa'yı İstanbul'da temsil etmiş olan elçilerden Descrohe, "Türkler cehaletleri yüzünden ticaretlerini tamamen yabancılara bırakmaktadırlar. Denizlerinde ticaret yapan bilhassa Fransızlar, Venedikliler ve Ragüzalılardır" demek suretiyle devlet adamlarının ilgisizliklerini cehaletlerine atfetmektedir. Ticareti korumak için alınan tedbirler. 3. Selim devrinde ticaret alanında çöküş o dereceyi buldu ki devlet adamları bu olayla alakadar olmak zorunda kaldılar. 3. Selim ilk defa olarak Avrupa'ya ikamet elçileri gönderdiği vakit onlara Avrupa müesseselerini tetkik etmelerini emrettiği gibi Osmanlı Devleti'nde kerhaneler ihdası ve emri ticaretin tevsiyi ile bizzat padişahın meşgul olduğu hususunda yabancılara bir fikir verilmesini de tavsiye etti. İlk ikamet elçileri bu emir ve tavsiyeleri yerine getirmeye çalıştılar. İçlerinden Halet Efendi, Fransız ticaretinin enfiye, kağıt, billur, çuha ve fağfur olmak üzere 5 esas maddeye dayandığını ileri sürerek bu maddelerin Türkiye'de de yapılması için kerhaneler kurulmasını teklif etti. Fakat yeni bir ticaret nizamı kurmak kolay iş değildi. İç ve dış ticarette ilgili bazı tedbirler alınmakla iktifa edildi. Bu cümleden olarak Osmanlı İmparatorluğunda bulunan elçilerle konsolosların himayesine tercüman gibi görünüp muafiyetlerden istifade eden Osmanlı tebaalı tüccarların durumları incelenerek nizami verilmemiş olan beratlar geri alındı. Keza yabancı tüccarların faydalandıkları imtiyazlardan faydalanmak maksadıyla tabiyet değiştiren Osmanlı reayası tüccarların da durumu ele alındı ve Avrupa ile ticaret yapmak isteyen bu gibi tüccarlara Avrupalı tüccarlarla Osmanlı İmparatorluğunda tanınmış olan imtiyaz ve muafiyetler verildi. Bir müddet sonra aynı imtiyaz ve muafiyetler İslam olan ve Avrupa ile ticaret yapan kimselere de teşmil edildi. Bundan başka aynı devirde Osmanlı tabiyetinde olan Hristiyan kaptanların yabancı bayrağı altında gemi işletip ticaret yapmalarının da önüne geçildi. Nihayet Osmanlı ticaret filosunun miktarının artırılması için büyük devlet adamlarının en az birer ticaret gemisi satın alarak işletmeleri de devletçe kararlaştırıldı. Bütün bu tedbirler devlet adamlarınca ticaret konusunun öneminin kavranmış olduğunu göstermekle beraber iç ve dış ticarette gerekli kalkınmayı sağlamak için kifayetsizdi. Bu sebepledir ki ticaret alanındaki çöküntü 2. Mahrut devrinde de devam etti. Bu devirde uzun bir fasıladan sonra Avrupa'nın büyük başkentlerinde tekrar ikamet elçiliklerinin kurulması ve yabancı dil bilen elçilerin Avrupa ile temasları neticesinde bu alemin ticaret durumu hakkında bazı bilgiler Osmanlı devlet adamlarına aksettirilmişti. Bu hususta Viyana elçiliğinde bulunmuş olan Rifat Paşa'nın aşağıdaki görüşleri dikkati çekici mahiyettedir. Avrupa'da nüfus çokluğu cihetiyle ekser eşya pahalıyken ekmek sair yerden has ve gayet ucuzdur. Bu gibi günlük akvattan ve herkesin ihtiyaç olduğu eşyadan ziyade gümrük ve resim almazlar. Fazla ipek, tütün ve içki gibi umumiyetle muhtaç olunmayan ve yek diğerlerinin memleketinden gelen mallar ve daha bu gibi eşyadan çok resim alırlar ve devlet ve milletin akçesi aher mülke çıkmamak için mümkün mertebe birçok yabancı mamülü eşyanın birbirlerinin memleketlerine girmesi yasaktır. İhracatın ziyade olması tedbirlerine dikkat ederler. Ticaret ve sanayi işlerinin kolaylaştırılması için kerhanelerinde buharla çalışan makineler mevcut olduktan başka, muharebe ve taşıtları kolaylaştırmak için denizde vapur gemileri ve karada vapur arabaları ihdasla mesela 12 saatlik mesafeyi 1 saatte alırlar ve bir büyük fabrika veyahut demir yollar ve daha başka memlekete faydalı olup da çok masrafa ihtiyaç gösteren şeyleri de asıl devletin hazinesine yükletmeyip aksiyon dedikleri usul üzere mesela bir iki muteber sarraf taahhüdiyle esham-ı mütareke olarak ahaliden akçe alıp hissedar ederek hissedarlarına sene be sene hissesine göre faiz verilir ve devlet tarafından menafii müdahale olunmaz. İkinci Mahmut devrinde ticaretle doğrudan doğruya ilgili iki büyük olay vardır. Bunlardan biri imarı mülke bırakılmak ve ziraat ve ticaret ve zenaat hakkında Mevad-ı Nafia'nın icrasına merci olmak üzere ticaret nezareti ünvanıyla yeniden bir memuriyet teşkili, diğeri de İngiltere, Fransa ve Avusturya ile ticaret antlaşmaları imzalanmasıdır. Bu olayın ikisi de söz konusu devrin sonlarında meydana çıktığı için tesirleri Abdülmecit devrinde görülecektir. Tanzimat devrinde ticaret. Yeni ticaret şartları. Gülhane hattı devletin sarsılmış olan bünyesini kuvvetlendirmek ve memleketin refahını sağlamak maksadıyla yapılması düşünülmüş yeni bir ıslahatın prensiplerini ihtiva ediyordu. Fakat bu prensipler arasında ticaretle doğrudan doğruya ilgili olanları mevcut değildi. Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşları bunlar arasında bilhassa Rıfat Paşa iç ticaretin kalkınması hususunda bir devlet programının tanzim edilmesi lüzumunu kabul ediyorlardı. Fakat böyle bir program için her şeyden önce hükümette istikrar, bilgi ve sermaye lazımdı. Halbuki yukarıda türlü vesilelerle açıklandığı üzere bu şartları bir araya getirmek imkansızdı. Kaldı ki iç ticaret sıkı sıkıya dış ticaretle alakalı bulunuyordu. Halbuki 2. Mahmut devrinin son yıllarından itibaren yabancı devletlerle imzalanmaya başlamış olan ticaret antlaşmaları, Türklerden çok yabancıların ticaret menfaatlerini korumaktaydı. Bu antlaşmalardan bazıları, İngiltere ile 16 Ağustos 1838, Fransa ile 25 Kasım 1838, Lübeck, Bre, Hamburg, Hans şehirleriyle 18 Mayıs 1839, Sardunya ile 2 Eylül 1839, İsveç ve Norveç ile 31 Ocak 1840, İspanya ile 2 Mart 1840, Felemenk ile 14 Mart 1840, Belçika ile 30 Nisan 1840, Prusya ve Zollverein devletleri ile 22 Ekim 1840, Danimarka ile 1 Mayıs 1841, Toskana ile 7 Haziran 1841 tarihlerinde imzalanmıştır. İngiltere ile imzalanmış olan antlaşma diğerlerine de örnek olmuştur. Dolayısıyla bu antlaşma hükümlerinin incelenmesi, Tanzimat adamlarının ticaret hakkındaki görüşlerini ve ticaret siyasetlerini belirtmeye kafidir. Antlaşmanın başlıca hükümleri şöyledir. 1. İngiltere ile evvelce imzalanmış olan antlaşmaların İngiliz tebaasına ve gemilerine tanımış olduğu ve bu antlaşmayla değişmemiş olan hükümleri tekrar tasdik ve teyit edilmiştir. 2. Antlaşma hükümleri Osmanlı Devleti'nin Avrupa ve Asya'daki topraklarından başka Mısır ve Afrika'daki eyaletlerinde de yürütülecektir. 3. Osmanlı Devleti iç ticaretinde tatbik etmekte olduğu tekel, yedi vahit usulünü kaldıracaktır. İngiliz tüccarlar veya adamları, imparatorluğun her yerinde ziraat mahsulü ve sanayi mamulü olan her çeşit nesne ve eşyayı satın alabileceklerdir. 4. İngiliz tüccarları ve adamları, Osmanlı memleketlerinde satın aldıkları mal ve mamulleri yine aynı memleketlerde satabileceklerdir. Bu hususlarda verecekleri resim, İslam ve Hristiyan tebaadan iç ticaretle meşgul olanlardan en ziyade mazhar-ı müsaade olanların verecekleri resmin aynı olacaktır. 5. İngiliz tüccarları veya adamları başka bir memlekete götürmek üzere Osmanlı İmparatorluğunda mal ve mamul satın aldıkları takdirde bunları ihraç iskelesine getirinceye kadar hiçbir resim vermeyecekler, fakat bu iskelede söz konusu resme bedel olmak üzere mal ve mamul kıymetinin %9'u kıymetinde resim ödeyeceklerdir. Bundan başka eskiden olduğu gibi iskeleden ihraç resmi olarak da %3 resim vereceklerdir. 6. İngiliz tüccarlarının Türkiye'ye getirecekleri ticaret eşyasının kıymetini İki tarafın yetkili memurları tarafından tespit edilecek, buna göre tüccarlar tarafından %3 gümrük tediye edilecektir. Antlaşmanın bu hükümleri de gösteriyor ki, kapitülasyonların yabancılara bahşetmekte olduğu imtiyazlar genişletilmiştir. Bundan böyle yabancılar Osmanlı tebaası gibi ve onun tabi olduğu şartlar dairesinde iç ticaret yapmak hakkını elde etmişlerdir. Osmanlı tüccarları Avrupalılara nazaran ticaret bilgileri az ve teşkilatsız bulundukları için onlarla dış ticarette olduğu gibi iç ticarette de rekabet edemezlerdi. Böyle bir durumda ezilmeleri tabiiydi. Söz konusu bu ticaret antlaşmalarının imzalanması üzerine Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ticaret sahasına türlü milletlere mensup tüccarlar üşüştü. Bu sebeple ticari münasebetler girift bir şekil aldı. Hükümet ticari ihtilafların halli için karma ticaret mahkemeleri kurmak zorunda kaldı. 1846. Bundan başka ticaret davalarının görüşülmesinde mesnet vazifesini görmek üzere bir ticaret kanunnamesi hazırlayıp yayınlandı. Bu kanunname Avrupa memleketlerinde tatbik edilen benzerlerinden tercüme ve iktibas edilmek suretiyle meydana gelmişti. İngiltere'de William James tarafından ortaya atılmış olan lesser passer, lesser fare prensibi, Osmanlı İmparatorluğu'nda onun dahi düşünmediği şartlar içinde tatbik edilmeye başlandı. Bütün bu yeni imtiyazlar yetmiyormuş gibi 1856'da yayınlanan ıslahat fermanında yabancıların Türkiye'de mülk sahibi olmalarını temin için yeni taahhütlerde bulunuldu. Yabancılara ticaret alanında verilen bu yeni imtiyazlar ancak onların faydalandıkları bir ticari gelişmeye sebep oldu. Ahmet Cevdet Paşa, Tezakir sayfa 1775'te Abdülmecit devri adamlarının ticaret zihniyetleri ve siyasetleri hakkında şu ağır hükümleri vermektedir. Ve emri ticaretin tervicine hiç ikdam olunmadı. Bir aralık bazı diplomatlar zuhurla devletin umuru hariciyesini yoluna koydular. Lakin anlar da ahvali memleketi bilmezlerdi. Bilmeyerek yaptıkları nizamlar ekseriya memleketin bir tarafına uyarsa diğer tarafına ve bazen nefsül emre uymazdı. Her yerde tevzi-i ticaretin menafi-i azimesi olduğu cayi bahis değildir. Ama bizde Avrupa ticaretinin tevsiyi bak neler yaptı. Müteveffa ihtiyar Hanson'un kendisinden işittim. İstanbul'a geldiğimde Beyoğlu'nda 11 ecnebi mağazası vardı. Bizimle 12 oldu derdi. O zaman bu ecnebilerin davaları gümrükten bir komisyon marifetiyle rüyet olunurdu. Serbestiyi ticaret muahedesinden sonra memleketimize o kadar ecnebiler tehacüm etti ki idareleri pek müşkül oldu. Onlar için ayrıca mehakim küşat olunmak lazım geldi. Himaye-i ecnebiye belası bize yeterken bela üstüne bela olan bir de muhakeme-i muhtelite yapıldı. Ya o zaman hükmüne muafık yolda bir ticaret mahkemesi yapmak kabil değil miydi? Evet kabildi. Lakin o zaman serkarda olanlar umuru adliye bilmezler. Belki ticaret ne demek olduğunu bilmediklerine bu dahi bir delildir. Salifü'z-Zikr ticaret muahedesinde ecnebiler büyük ve küçük her nevi ticaret edilebilirler fırkası münderiç olup esnafın dükkanlarda ağız ve itaları küçük ticaret tabirinde dahil olduğunu bilmeyerek imza eylemiş oldukları bir müddet sonra Babali ile sefaretler beyninde zuhura gelen keşakeşlerden anlaşılmıştır. Cevdet Paşa'nın bu hükmünü dış ticaret muvazenesinde ticaret muahedelerinin imzalanmasından sonra yabancılar lehine hasıl olan farkı ifade eden rakamlar da teyit etmektedir. Dış ticaret, Osmanlı-İngiliz ticareti. Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında ticaret münasebetleri 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren büyük bir hızla gelişti. İngiltere az zamanda Osmanlılarla ticaret yapan devletlerin başına geçmeye muvaffak oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere'den ithalatı 1840'da 1.387.416, 1856'da 3.202.558, 1860'da ise 5.505.492 sterlin tutarındaydı. İhracata gelince 1831'de 888.000 sterlin, 1839'da 1.430.000 sterlin, 1848'de 3.116.000 sterlin ve 1860'da da 5.639.000 sterline varmıştır. Bu tarihte bir sterlin takriben 108 kuruş etmektedir. İthalat maddelerinin başlıcalarını pamuklu ve yünlü kumaşlar, hırdavat eşyası, demir, kömür ve İngiliz müstemlekelerinin kahve, biber, çay gibi mamulleri teşkil ediyordu. İhracat maddeleri arasında da ham ipek, yün, pamuk, yağlı maddeler, hububat, afyon, üzüm ve incir ve tiftik ön planda geliyordu. Osmanlı-İngiliz ticaretinde görülen bu önemli artış, yukarıda açıklanan sebeplerden başka İngilizlerin Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük ticaret şehirlerinde kredi müesseseleri açmalarından ve bir de Londra, Liverpool gibi önemli limanlarla İzmir, İstanbul ve Beyrut arasında buharlı gemiler işletmelerinden ileri geliyordu. Bundan başka Osmanlı İmparatorluğu İngiltere'nin İran'la yapmakta olduğu ticaretin de transit yoluydu. İngiltere, Mısır'da Mehmet Ali Paşa'nın kurduğu yeni idareden huzursuzluk duymakla bir aralık Osmanlı topraklarından geçen ve Hindistan'a giden yeni bir ticaret yolu açmayı bile tasarladı ve bu hususta Osmanlı hükümetine teklifte bulundu. Bu teklife göre İskenderun Limanı bir demir yolu hattıyla Birecik'e bağlanacak ve bu şehirle Basra arasında Fırat üzerinden vapurlarla irtibat kurulacaktı. Basra'dan da İran ve Bülücistan üzerinden Hindistan'a gidilecekti. Süveyş kanalı teşebbüsü üzerine İngilizler bu tasarılarından vazgeçmek zorunda kaldılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiliz ticareti için elverişli durumu, Osmanlı-İngiliz siyasi münasebetleri üzerinde de tesirini göstermekten uzak kalmadı. 1839'da İngiliz devlet adamlarından Chatham, Osmanlı Devleti'nin yaşamakta devam etmesinin İngiltere için hayati öneminde bir zaruret olduğunu söylemeyen kimseyle ben konuşmam demiştir. Keza Kırım Muharebesi'nin arifesinde White, eğer İstanbul ve Boğazlar başka bir devletin eline geçerse, Britanya menfaatleri bundan büyük zararlar görecektir. Bu takdirde yalnız bizim ticaretimiz sekteye uğramış ve yakın doğuda bizim siyasi nüfuzumuz gömülmüş olmakla kalmayacak, üstelik donanma için yapmakta olduğumuz masraf da önemli ölçüde artacaktır. Çünkü biz deniz kuvvetlerimizi şimdi İstanbul Boğazı'nda duran tarafsız donanma seviyesine çıkarmak zorunda kalacağız. Demek suretiyle Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğüne İngiltere'nin vermesi icap eden ehemmiyeti göstermiştir. Osmanlı-Fransız ticareti. İngiltere'den sonra Abdülmecit devrinde Osmanlı Devleti ile en sıkı ticari münasebetleri yürüten devlet Fransa'ydı. Osmanlı İmparatorluğundan Fransa'ya ihracat 1846'da 52 milyon frank, 1857'de 110 milyon ve 1862'de de 137 milyon frankı bulmuştur. Fransa'dan yapılan ithalatsa 1846'da 24 milyon frank, 1857'de 83 milyon ve 1862'de de 114 milyon frank tutmuştur. Fransa'ya ihraç edilen başlıca maddeler ham ipek, hububat, yağlı maddeler, yün, pamuk, tütün yaprağı, afyon, ceviz vesaireydi. Fransa'dan ithal edilen maddeler de pamuklu ve yünlü kumaşlar, işlenmiş deriler, kağıt, cam, mobilya, züccaciye, saat, itriyat, kahve vesaire. Fransa'ya ihraç edilen maddeler arasında hububat ve pamuk önemli yer tutmaktaydı. 1862'de Fransızların Türkiye'den satın aldıkları buğday, bütün Fransa'nın 9 günlük ihtiyacını karşılamaktaydı. Bu miktar Fransa'nın hariçten ithal ettiği buğdayın %25'ini teşkil etmekteydi. Fransız uzmanlarının telkini üzerine girişilmiş olan pamuk ziraatinde 1861'de istihsal 9 milyon 600 bin kilogramken 2 yıl sonra bu miktar 50 milyon kilograma ulaşmıştı. Fransızlar bu pamuğun önemli bir kısmını satın almaktaydılar. Fransa'da İngiltere gibi Osmanlı İmparatorluğu'yla karlı ticaret münasebetlerinde bulunduğu için siyasi gailelerinde de zaman zaman Osmanlı İmparatorluğu tarafını tutmak siyasetini güdecektir. Osmanlı-Avusturya ticareti. Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya komşu bulunmaları dolayısıyla aralarında sıkı ticaret münasebetleri mevcuttu. Bu münasebetler Avusturya'nın Venedik topraklarını ilhak etmesinden sonra daha kesif bir hal aldı. 1846 tarihlerinde Osmanlı İmparatorluğu Avusturya'ya 42 milyon 600 bin frank değerinde mal satmasına mukabil ancak 26 milyon 153 bin frank değerinde eşya satın almaktaydı. Avusturya kendi mallarından başka Orta ve Kuzey Avrupa devletlerinin Prusya, İsviçre, Belçika, Hollanda mallarının da Osmanlı memleketleri istikametinde transit merkezi vazifesini görmekteydi. Alman memleketlerinin hırdavat eşyası, Bohemya'nın züccaci mamulleri, İsviçre'nin manifatura mamulleri, Lombardiya ipeklileri hep Viyana ve Trieste yoluyla Osmanlı pazarlarına gelmekteydi. Osmanlı-Rus ticaret münasebetleri. Osmanlıların Rusya ile idame ettikleri münasebetler, yukarıda ifade edilen devletlerle yürüttükleri münasebetlere nazaran daha az ehemmiyetliydi. Osmanlı memleketlerine Rusya'dan yılda 22 milyon 360 bin frank değerinde mal girdiği halde, aynı memleketlerden Rusya'ya ancak 17 milyon 70 bin frank değerinde ticaret eşyası gönderilmekteydi. Rusya'dan ithal edilen başlıca maddeler tereyağı, iç yağı, havyar, katran, yelken bezi, demir ve kürktü. Rusya'ya ihraç edilen eşya ise zeytinyağı, sabun, pamuk ipliği, dokunmuş kumaş ve kuru yemişten ibaretti. Bu ticaretin Rusya tarafında başlıca limanı eskiden Hocabey ismini taşıyan Odessa şehriydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer devletlerle ticaret münasebetleri. Hollanda ve Belçika'dan Trieste veya Marsilya yoluyla şeker, kahve, yünlüler, bakır, demir, çivi, cam, kösele, Sardinya'dan ipek, kadife, kösele, İran'dan şal, halı, tümbeki, mücevherler, İsviçre'den saat, kağıt, manifatura eşyası, Birleşik Amerika'dan da kahve ithal edilmekteydi. Dış ticaret hakkında netice. Abdülmecit devrinde Osmanlı İmparatorluğu'nun dış ticaretinde büyük bir artış görülür. Fakat bu artış ancak görünüşte Osmanlı İmparatorluğu'nun lehindeydi. Ticaret muahedeleriyle yabancı devletlere kapitülasyonlarla elde etmiş oldukları ticari imtiyaz ve muafiyetlere ek imtiyazlar ve muafiyetler verilmiştir. Bu devletler imparatorlukta iç ticaret muameleleriyle bile uğraşabiliyorlardı. Osmanlı mal ve mamullerini Osmanlı pazarlarında ajanları vasıtasıyla aldırıyorlar, aynı pazarlarda kendi mamullerini doğrudan doğruya satabiliyorlardı. Tam bir ticaret serbestisi prensibi dahilinde yapılan bu muamelelerden Osmanlı tüccarları Avrupalılar kadar faydalanamıyorlardı. Osmanlı tabiyetinde bulunan Rum, Ermeni ve Yahudiler dış ticaretin faal unsurlarıydılar. Fakat içlerinden birçoğu büyük devletlerin Türkiye'de ticaret ajanları olmayı kabul ettiklerinden yabancı tabiyete bile geçiyorlardı. Bu durum karşısında Babali 3. Selim devrinde yapıldığı gibi tedbirler almak zorunda kaldı. Mustafa Reşit Paşa büyükelçilere yolladığı bir takrirde her kim aher bir devletin tabiyetine girerse bunu ilan ettiği günden itibaren 3 mah zarfında memaliki devleti aliyeyi terk ile tabiyet iddiasında bulunduğu devlet memalikine veyahut sair istediği mahalle nakli mekan ve azimete icrar bulunacaktır. Ve Türkiye'deki akrabasının verasetinden mahrum olacağı gibi uhdesinde bulunan her nevi arazi üzerinde olan hukuki tasarrufiyesini de kaybedecektir demek zorunda kaldı. Fakat hükümetin bu sarih davranışına rağmen tabiyet değiştirme işi önlenemedi. Müslüman tüccarlara gelince yabancı dil ve milletler arası ticaret mevzuatını bilmediklerinden dış ticaret sahasında ciddi bir iş göremiyorlardı. Zaten tek başlarına iş görmeyi birleşerek büyük teşebbüslere girişmeye tercih ediyorlardı. Kaldı ki her türlü himayeden de mahrum bulunuyorlardı. Devletin vergi ve para sisteminde istikrar olmayışı tüccarın gelişmesi için başlıca şartı teşkil eden güvenliğin kurulmasına engel oluyordu. Bu sebepledir ki Müslüman tüccarların sayısı küçük ticaret alanında bile gün geçtikçe azalmaktaydı. Tanzimattan beri Türklerin hükümet kapısında memur olarak geçim yolunu aramaların bir amilini de ticaret nizamındaki bu değişiklikte aramak icap eder. Ticaret muvazenesine gelince Osmanlı İmparatorluğu bu şartlar yüzünden Avrupalılar için ham madde deposu ve mamullerini sattıkları bir pazar haline geldi. Vaka yazar Lütfi Efendi'ye göre çalı süpürgesi, ağaç kaşık ve tahta taraklara kadar muhtaç olduğumuz eşyanın cümlesi yabancı memleketlerden gelip ve ucuzluğu cihetiyle revaç bulup mevcut servetimizi ecnebiler sülük gibi çektiler. 5. Bayındırlık hareketleri. Tanzimat adamlarının bayındırlık zihniyeti. Gülhane hattında bir hukuk devletinin kurulmasına mesnet olacak prensipler ortaya konmuştu. Aynı hatta memleketin imara açılacağı ve halkın refahının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağı ifade edilmişti. Bu hususların temini için her şeyden önce devlet adamlarının memleket ihtiyaçlarını bilmeleri ve halkla temasta bulunmaları icap ediyordu. İşte bu maksatladır ki 1845'te Anadolu ve Rumeli eyaletlerinden İstanbul'a bölgelerinin ihtiyaçlarını bildirmek üzere ikişer temsilci çağrıldı. Bunlar Ekabir'in konaklarına misafir edildiler. Meclis-i Vala üyeleri huzurunda bu vilayetlerin ihtiyaçlarını belirttiler. Bunun üzerine Seyfiye ve Kalemiye ve İlmiye sınıflarına mensup üçer kişilik 10 kadar imar meclisi kurularak gerekli bayındırlık tedbirlerini araştırmak üzere Anadolu ve Rumeli'ye gönderildi. Gerek temsilcilerin açıklamalarından, gerekse imar meclislerinin raporlarından memleketin en büyük ihtiyacının yol olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine gerekli yolların yapılması işi devletçe ele alındı. Karayolları. Tanzimattan önce devletin bir yol politikası yoktu. Devlet gelirlerinden yol almak için ayrılan bir para mevcut değildi. Bu sebeple mevcut yollar utanılacak durumdaydı. İmparatorluk yolsuzluk yüzünden birbiriyle irtibattan mahrum veyahut çok güç şartlar içinde ve ancak senenin bir kısmında muvazala temin eden kapalı bölgeler halindeydi. Bu hal iktisadi ve içtimai yönden her türlü mübadeleyi güçleştiriyordu. Halbuki Tanzimat'tan önce Avrupa memleketleri karayollarını ıslah ettikten başka demiryolları inşa etmeye ve denizlerde buharlı gemiler kullanmaya bile başlamış bulunuyorlardı. Bu hali 2. Mahmut devrinde Avrupa'ya elçi olarak gidenler gördüler ve yolların önemini raporlarında belirtmeye başladılar. Böylece halk edebiyatında asırlarca bir şikayet konusu olarak ifade edilmiş olan yolsuzluk, devlet adamlarını da üzen bir mevzu oldu. Vaka yazar Lütfi Efendi, yol yaptırmanın bir ibadet derecesinde olduğunu ifade ettikten sonra, haneye kapıdan girildiği gibi kapıya dahi gelinecek yol olmamış olsa o hanede kimse yaşamaz. İşte bunun gibi köy, kasaba ve şehir ve dünya büyük memleketleri buna benzer. Hariçten suhuletle gelinip gidilecek yolu olmazsa o köy ve kasaba mahvolur demektedir. Bununla beraber her devirde her türlü yeniliklere muhalif olanlar bulunduğu gibi bu devirde de yol ile ilgili şahsi ilgileri bulunmayanlardan bazıları yolsuzluğu müdafaa etmeye yeltendiler. Bunlara göre Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok hudut bölgelerinde yolsuzluk bir nevi istihkam vazifesini görmekte ve düşmanların ilerleyişini durdurmaktaydı. Binaenaleyh yol inşaatında bu cihet dikkat nazara alınmalıydı. Bu düşüncede olanlar 1829'da Rusların Balkanları aşarak Edirne'ye kadar gelmiş olduklarını ya öğrenememişler veyahut da unutmuşlardı. Yolun ehemmiyeti hakkındaki fikirleri yol inşası için ortaya programlar atılması cereyanını takip etti. Muharrerat-ı Nadire sahibi Rıfat Paşa'nın bu husustaki tasarısı şöyledir. Avrupa'da olduğu gibi demir yolu inşası külfetli bir iştir. Dolayısıyla şoseden başlamak lazımdır. İmparatorluğun muhtaç olduğu şöselerin yapılması için tahmini olarak 200 bin kese akçe lazımdır. Bu paranın devlet hazinesinden yekten verilmesi mümkün olamayacağından istigraz cihetine gidilebilir. Fakat istigraz tavsiyeye şayan değildir. O halde yolların ceste ceste devletçe yaptırılması cihetine gidilebilir. Bunun için de her yıl bütçeden 95 bin kese ayırmak kafi gelecektir. Bu da mümkün olmadığı takdirde yolları angarya usulüyle yaptırmaktan veya kumpanyalara havale etmekten başka çare yoktur. Rıfat Paşa, yol maddesi Avrupaca belli başlı bir madde ve bir fenni mahsus olduğundan bunun mühendisi başkadır diyerek Avrupa'dan uzman getirtilmesini ve ilk olarak Anadolu yollarının yaptırılmasını da teklif etmektedir. Yol yaptırılması için teşebbüsler. Devlet parasıyla 2. Mahmut devrinde posta ihdasından sonra Üsküdar'dan İzmit'e kadar bir posta yolu yapılmıştı. Abdülmecit devrinde 1848 yılında Karadeniz'i Anadolu üzerinden Arabistan'a bağlamak için Trabzon'la Bağdat arasında bir şosenin yaptırılması düşünüldü. Bu işi incelemek için Nafia Nazırı İsmail Paşa beraberinde kalabalık bir uzmanlar heyetiyle Trabzon'a gönderildi. Paşa tetkiklerinden müsbet neticeyle İstanbul'a döndü. Fakat nedense söz konusu yolun inşasına başlanamadı. Bir müddet sonra daha mütevazi bir teşebbüse girişildi. Gemlik'ten Bursa'ya giden bir yolun inşasına girişildi. Fakat bu iş için tahsis edilen paranın mühim bir kısmı inşaata memur olanlar tarafından çalındığı için inşaat durdurularak yıllarca hesapların tetkikiyle uğraşıldı. 1859'da Beyrut-Şam yolu hisse senetleri Türkiye'de ve Fransa'da satılmak üzere 50 yıl müddetle bir şirkete ihale edildi. Bu yol 1863'te tamamlanarak nakil vasıtalarına açıldı. Abdülmecid'in karayolları bakımından tek teşebbüsü bu olmuştur. Demir yolları. İlk demiryolu 1825'te İngiltere'de döşenmişti. 3 yıl sonra da ilk lokomotif raylar üzerinde hareket ediyordu. Fransa'da 1832'de, Almanya'da 1835'te trenler yolcu nakletmeye başladı. Bu yeni nakil vasıtası süratle gelişti. 1830'da Avrupa'da demir yollarının uzunluğu 129 kilometre iken 1850'de 23.400 kilometreyi buldu. Osmanlı İmparatorluğu'nda başta padişah olmak üzere devlet adamları demir yollarına karşı hayranlık gösteriyorlardı. Abdülmecit odasında Liverpool-Manchester treninin muhtelif resimlerini bulunduruyor ve kendi memleketinde de böyle trenler yapılmasını istediğini etrafındakilere söylüyordu. Fakat demiryolu inşası için bilgi ve sermaye lazımdı. Padişah bu iş için devlet hazinesinden para verilemeyeceğinden şirketler kurulmasını zaruri görmekteydi. Kırım Muharebesi'nden sonra Avrupalı sermayedar grupları Osmanlı Devleti'nden demiryolu inşa etmek ve işletmek imtiyazı istemeye başladılar. Babali, Tanzimat Fermanı ile memleketin kalkınması için Avrupa sermaye ve bilgisinden faydalanacağını ifade ettiği için istenilen imtiyazları vermek zorunda kaldı. Bu imtiyazlar içinde başlıcaları Samsun-Sivas, İzmit-Uşak, Akşehir-Sivas, Erzurum-İran, İskenderun-Birecik, İstanbul-Belgrad, İstanbul-Selanik, İstanbul-Edirne hatlarıydı. Bunlardan hiçbiri yapılamadı. Bunlardan başka iki hattın imtiyazı İngiliz kumpanyalarına verilmişti. Birincisi Köstence-Çernavoda, diğeri de İzmir-Aydın hattıydı. Birinci hattın inşası 1857'de başladı ve 3 yıl sürdü. Açılış töreni 4 Ekim 1860'da yapıldı. Köstence-Çernavoda mesafesi trenle 2,5 saat tutmaktaydı. İzmir-Aydın hattının inşası ise 1856'da başladı. Fakat bu hattın tamamlanması Abdülmecit devrinden sonraya kaldı. Abdülmecit demir yolculuğunun müsbet teşebbüsleri bu ikisinden ibarettir. 1860 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nda demir yolu inşa etmeye ve işletmeye istekli olan kumpanyaların riayet etmeleri gerekli şartlarla hükümetle idame edecekleri münasebetleri belirten hükümler tespit edildi. Bu tarihten sonra imtiyazlar bu şartları kabul eden kumpanyalara verilmeye başlandı. Bu devirde Osmanlı İmparatorluğu'nun imtiyazlı eyaleti olan Mısır'da da bir şimendifer inşası teşebbüsü vardır. Abbas Paşa'nın Mısır valisi bulunduğu 1849 tarihlerinde İngilizlerin sözde kömür madeni araştırmak için, gerçekte ise bir demir yolu inşası imkanlarını tetkik etmek üzere İskenderiye ile Süveyş arasında çalıştıkları öğrenilmişti. Babali, İngiltere'nin Mısır'da Fransa'nın Süveyş kanalını açmak için yapmakta olduğu teşebbüslere karşı bir tavizat olarak söz konusu bu demir yolu imtiyazını isteyeceğine ihtimal veriyordu. Böyle bir teşebbüs devletçe mahsurlu görüldüğünden önlenmesine karar verildi. Bunun içinde bu hattın Osmanlı Devleti ile Mısır tarafından yaptırılması için tetkiklere girişildi. Neticede hattın tahmini olarak 20 milyon franga yani 160 bin keseye mal olacağı, buna karşılık pek az varidat getireceği anlaşıldı ve teşebbüsten vazgeçildi. İngilizler İstanbul'da ve Kahire'de yaptıkları devamlı teşebbüsler neticesinde 1851'de imtiyazı koparmaya muvaffak oldular. Hat 1856'da tamamlanarak resmi küşadı yapıldı. Deniz yolları. Abdülmecit devrinde deniz yollarında da kara ve demir yollarında olduğu gibi ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. Bilindiği gibi buharın deniz vasıtalarında tatbiki ilk defa 1807'de Hudson'da tecrübe edilmişti. İngiltere'den Fransa'ya ilk buharlı gemi 1816'da gelmişti. 1818'de yine ilk buharlı gemiyle Atlantik geçilmişti. 20 yıl sonra buharlı gemilerle eşya ve yolcu taşınması esaslı bir surette gelişmiş ve yelkenli gemiler ikinci planda kalmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nda tersaneler ancak eski modelde yelkenli yapacak durumdaydı. Demir yolculukta olduğu gibi gemi inşaatında da bilgi, teknik ve sermaye ön planda geliyordu. İmparatorluk bu unsurlardan mahrum bulunduğu için Avrupa'yı terakki yolunda takip etmesi güç işti. Bununla beraber 1827 tarihinde bir buharlı gemi satın alınarak Türk Deniz Filosu'na katıldı ve personel yetiştirilmesine başlandı. Bundan sonra da daha ziyade savaş ihtiyaçlarıyla hariçten buharlı gemiler satın alınmasına devam edildi. Abdülmecit devrinde tersanede buharlı gemilerin tekneleri yapılmaya başlandı. Bu gemilerin makinaları İngiltere'den getirtiliyordu. Fakat buharlı gemi inşaatı ancak devletin askeri ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla yapılıyordu. Başka devletlerde buharlı gemiler bu sıralarda ticaret işleri için kullanıldıkları gibi icabında savaş ihtiyaçları için de kullanılıyorlardı. Bu ciheti dikkati nazara alan Osmanlı hükümeti 1844 tarihinde Gemlik, İzmit, Bandırma, Tekirdağ gibi İstanbul'un zahire iskeleleri olan yerlere tersaneye bağlı Mesiri Bahri isimli bir vapuru eşya ve yolcu nakliyatı için tahsis etti. Aynı tarihte Boğaziçi'nin meskun yerlerini İstanbul'a bağlamak için de Eseri Hayır isimli vapur tahsis edildi. Bu sıralar Boğaziçi İstanbullularca yeni tanınmaya başlanmıştı. Daha önceleri Rumeli cihetinde Yenilköy ile Anadolu tarafından Kanlıca'nın üst tarafları İstanbul halkınca meçhuldü. Kavaklara gelince yalnız kulaktan bilinmekteydi. Hatta Beykoz ve Kadıköy bile uzak yerler sayılarak oralara sürgüne gönderilen devlet adamları olmuştur. İşte yukarıda ismi geçen vapurun her akşam bahçe kapıdan kalkarak doğru Arnavutköy'üne ve oradan Rumeli Hisarı, Yeniköy, Tarabya iskelelerine uğrayıp Sarıyer'e gitmesi ve sabahları da bu yerden kalkarak aynı iskelelere uğrayarak bahçe kapıya gelmesi kararlaştırılmıştır. 1850'de bu vapur ihtiyacı karşılamadığından bir ikinci vapur daha hizmete kondu. Fakat bunun da yetmediği görülerek Boğaziçi sahillerine vapurlar işletmek üzere bir şirketi hayriye kuruldu. Bu iş için 2000 hisse senedi çıkarıldı. Hisselerin beheri 3000 kuruş değerindeydi. Şirketin müteşebbisi Mustafa Reşit Paşa'ydı. Hisselerin başlıca alıcıları devlet adamları arasından çıktı. 1855'te Kızıldeniz sahillerinde vapur işletmek üzere Mecidiye ismiyle 160 bin kese sermayeli ve beher hissesi 100 liradan olmak üzere 40 bin hisseli bir diğer kumpanya kurulduysa da hisse senetlerine İstanbul'da müşteri çıkmadı. 1850 tarihinde İstanbul-İzmir gidiş salı dönüş pazar, İstanbul-Selanik gidiş cumartesi dönüş cumartesi, İstanbul-İzmit gidiş çarşamba, cumartesi, dönüş pazartesi, perşembe, İstanbul-Gemlik gidiş salı, dönüş perşembe, İstanbul-Trabzon gidiş dönüş her 15 günde bir posta seferleri yapılıyordu. Deniz yolları hakkında verilen bu kısa bilgiden de anlaşılıyor ki, deniz ticaret filosu Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtiyacını karşılayacak durumda bulunmuyordu. Bu sebepledir ki Osmanlı limanlarıyla Avrupa limanları arasında olduğu kadar Osmanlı limanları arasında da vapur işleten yabancı kumpanyalar vardır. Başlıcaları şunlardı. 1. Avusturya Lio'de Kumpanyası, vapurları Trieste ile İstanbul Suriye limanları ve İskenderiye arasında işlemekteydi. Fransız Postaları Kumpanyası, vapurları Marsilya, İstanbul, Beyrut ve İskenderiye arasında işliyordu. Rostand Fransız Kumpanyası, vapurları Marsilya, Malta, İzmir, Suriye, Midilli, Çanakkale, Gelibolu ve İstanbul arasında işliyordu. İngiliz Kumpanyası, vapurları İngiltere'nin büyük limanlarıyla Türkiye'nin büyük limanları arasında işliyordu. Rus Kumpanyası, vapurları Odessa ile İstanbul arasında işlemekteydi. Bu vapurlardan yalnız İstanbul limanına 1857 tarihinde girip çıkanların sayısı 1000'e yakındı. Bu sıralar İstanbul'da buharlı gemilerin tamir ihtiyaçlarını karşılayacak teşkilat da bulunmuyordu. Bu sebepledir ki 1860'da bir iradeyle Havuzlar ve Doklar Kumpanyası'nın kurulmasına izin verildi. Sahil Fenerleri. Türk denizlerinde yerli ve yabancı pek çok yelkenli ve buharlı gemilerin işlemekte olması, deniz fenerlerinin işinin de ele alınmasını gerektirdi. Kırım Muharebesi esnasında Fransız ve İngilizlerin dikkat nazarı çekmeleri üzerine Osmanlı hükümeti Çanakkale Boğazı ile Karadeniz Boğazı ve kıyılarında gerekli yerlere 18 fenerler koydurdu. 1856'dan sonra bu fenerlerin sayısı 110'a çıkarıldı. Fakat fenerlerin idaresinde müşkülata maruz kalındığı için 20 Ağustos 1860'da fenerleri işletmek ve yeni fenerler kurmak imtiyazı bir Fransız kumpanyasına verildi. Telgraf. Avrupa'da telgraf 1833'te icat edilmişti. İngiltere'de 1841, Fransa'da 1844'ten sonra muhabere vasıtası olarak taammüm etti. Telgrafın Osmanlı ülkesinde kullanılması ise bu tarihlerden 14 yıl sonradır. Şöyle ki Kırım Muharebesi esnasında harp Rumeli'den Kırım'a geçince İstanbul'la Rumeli ve Kırım arasında muhabereyi temin için İngilizler evvel İstanbul'la Varna ve sonra Varna ile Kırım sahilinde Balıklova arasında birer kablo yaptıkları gibi Fransızlar da Varna, Şumlu, Rusçuk ve Bükreş yoluyla Avusturya hududuna kadar bir hat uzattıklarından İstanbul'dan Varna yoluyla hem Kırım hem de Avrupa ile muhabere temin olunmuştu. Yine bu sıralarda ve 13 Ağustos 1855'te Edirne ile İstanbul, 24 Ağustos 1855'te Edirne ile o zaman ordu merkezi olan Şumlu'ya kadar hatlar yapılmıştı. Bu hatların yapılmasından sonra ilk çekilen telgraf, müttefik askerleri Sivastopol'a girmiştir, müjdesini ihtiva etmiş ve İstanbul'dan Avrupa'ya çekilen ilk telgraf da yine bu olmuştur. Edirne Telgraf Merkezi'nin açılmasıyla Sivastopol'un fethini müjdeleyen ilk telgrafnamenin çekildiği gün ve gece Edirne'de şenlik yapılarak herkese telgrafhane gezdirilmiş ve o sırada Edirne Telgrafhanesi'nin açılış törenini bildirmek için İstanbul'a çekilen 87 kelimelik telgrafnamenin 11 dakikada cevabının alınmasına orada bekleyenler ve bulunanlar hayret etmiştir. İlk telgraf muhabereleri Fransızca olarak ve Latin harfleriyle yapılmaktaydı. 1861'den sonra ancak muhabereler Türkçe yapılmaya başlandı. Bu tarihten bir yıl önce telgraf memuru yetiştirilmesi için bir de mektep açılmıştı. Bayındırlık hareketleri hakkında netice. Abdülmecit devrinde devletçe bayındırlık hareketlerinin kavranmış olduğu yukarıdaki kısa açıklamadan da anlaşılmaktadır. Bununla beraber devletin bir bayındırlık politikası ve programı yoktur. Bu sebeple de bütçede bayındırlık için Hazine-i Nafia bölümünde gösterilen para ziraate de yardım kaydı ile 10 milyon kuruş gibi ehemmiyetsiz bir rakamla ifade ediliyordu. Bu para padişaha hazineden tahsis edilen paranın ancak 7'de 1'i kadardı. İşte böyle de olunca büyük ölçüde bayındırlık hareketlerine girişilemezdi. Girişilen küçük işlerde de cahillik yüzünden olduğu kadar memurların da ahlaksızlığı sebebiyle muvaffakiyet elde edilemedi. 1856'da ilan edilen İslahat Fermanı'nda imparatorluğun kalkındırılması hususunda Avrupa bilgi ve sermayesine müracaat edileceği ifade edildiği için o tarihten sonra yukarıda da açıklandığı için yabancı kumpanyalarına türlü iş sahalarında imtiyazlar verilmeye başlandı. Fakat imtiyaz alan kumpanyaların pek çoğu spekülatörlerin idaresinde bulunduğu için bu imtiyazların da çoğu işletilemedi. Yol, demiryolu, fenerlerin idaresi gibi hususlarda ancak birkaç yabancı kumpanyanın faal rol oynadığı görüldü. Onlar da mümkün olduğu kadar kendi kârlarını ve devletin zararını terviç eder şekilde hareket ettiler. Sözün kısası Gülhane hattının ilanından sonra Avrupa'da devletlerin bayındırlık alanında görülen tempoda bir hareketi Osmanlı Devleti kendi ülkelerinde gerçekleştiremediği için bu alanda da geri bir manzara göstermeye başladı.